Hocam ya, hocam, ya. Hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilirim.
At hocam, at. Vur,
atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Evet, aynı şey yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Çok yaşadım. Kim ben ne, kim ben ne? Bastonu da hiç sevmem.
Sana ne, sana ne?
Yan gelirinde yaparım.
Kendime de bakarım.
Tavuk ölerler bana. Bakma sakın damarıma.
Ha!
Ama bazen de eğlendirdik.
Tabii ki reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Yanımızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016/23 AKP Emekli Gönül ve Özürlü Milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürlü ile ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için araştırdık.
Aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş yani bu konuda hakikaten. Ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Gördüm gibi. Öttüm.
Evet ama spikri yok.
Bas Seda.
Evet.
Evet çok güzel.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra Mapperge olarak neler yapabiliyoruz, Mapperge dinleme, sesli kitap dinleme olabilir. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki.
Tam derdim var.
Karşınızdayız, yanınızdayız. Gönlümüz
sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Rabbit Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadım. Program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Beraber yolcu gidiyordu.
Tenacious engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında
yine Radyo Gören Parmak'ta
engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Biz buradayız.
Biz her hafta buradayız, yeni bir de yayındayız. Bilgi, sevgi ve müzik, her an paylaşmaya hazırız.
Arkadaşlar yeah. Dün olmadı mı yine?
Oldu, yayındayız.
Dün Adem abinin doğum günüydü arkadaşlar. Tam 40 yaşına bastı. Buradan kendisinin doğum gününü kutluyoruz.
Evet arkadaşlar, ve kendi parçamı kendim çalıyorum.
İyi akşamlar, başlıyoruz biraz. Programımız başlıyor.
Başlıyor.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz, biz de geliyoruz birazdan. Çaylarınızı, kahvelerinizi, ne içiyorsanız alın elinize.
Down to my
my boat on the river, and I won't cry out down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out
Herkese merhaba.
Herkese iyi akşamlar diliyoruz iyi akşamlar, tekrar.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum.
Adem abinin programı kapsamında, doğum evet. günü programı kapsamında ben de öyle bir şeyler söyleyeyim dedim. Hem 40 yaşını kutlayalım Adem abinin, hem de 40 yaşıyla birlikte aslında amca olacak yakın bir zamanda. Onu da kutlayalım. Bilemedim paylaşmak ister miydi ama paylaşmak isteyeceğini düşündüm. İyi bir Vay, yıl olsun. Güzel. Geçen zor evet. bir yıldı tek çoğumuz için.
Evet.
Güzel evet. olsun.
Kendi
biliyorum.
Küçük partimizi veriyoruz aşkım. Bir çay ve pasta getirirsen.
Evet, ben şimdi görevin, tam... ben görevin başına dönüyorum. Bisküvili pasta ve çay için.
Şimdi şey geldi aklıma. Bir yayınımızda da biz Engin'in doğum gününü kutlamıştık, hatırlıyorum.
Evet, bizim yayınları. Yani biz her şeyimizi bir arada yapıyoruz burada. Yine kapanış programı yapmıştık bir programda. Evet, geçen evet. hafta yemek bile yapmaya başladık artık. Evet, yani program
yakın
burada.
Yakın zamanda yemek yapımına devam edeceğiz.
Evet, ekmek yapacağız ekmek değil mi hocam? Yapacağız, evet, ekmek yapacağız. Bugün de bizdeyiz. Bu iki haftada bize taşındık. Umarım evet. sesler iyi geliyordur arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Tarih 8 Ocak 2014. Evet. evet. Dün Adem abinin doğum günüydü arkadaşlar. Ama bugünden bu arada Mehmet Büyükçelik abimiz tabii ki ve Namık Sayın ikisi doğum gününü kutladılar
teşekkür
hocam.
Teşekkür ediyorum. Onları da belirteyim. Herkese çok teşekkür ediyorum.
Evet, bugün 7 Ocak. Geçen hafta da program Ocak. Yaptık. Duyurmadan yaptık. Aslında geçen hafta sonunda böyle bir anda sizden biraz erken ayrılmak zorunda kalmış oldum. Tam Emre ile konuşurken
şarjımız
gitti.
Bitti.
Merak etmeyin, yakın zamanda radyo programlarımızı Engel Sevişim'de veya belki canla belirlediğimiz bir podcast sisteminde yayınlayacağız arkadaşlar.
Kaçıranlar programları oradan evet. takip edilecek.
Oradan takip edebilirler.
Evet, bu arada Engel'in telefonu çalıyor.
Evet, çalıyor. Artık yapabilecek bir şey yok. Canlı yayında bir sürü şey oluyor hocam. Evet, bugün aslında ilk alacağımız konumuz Emre olacak. Emre bu sefer özellikle rica etti. Beni hep sonlarda alıyorsunuz abicim, artık yeter bu kadar dedi. onu başlarda alacağız. Hem de aynı zamanda... belli dilekçeler hazırlandı. Bugün itibariyle gruplara da duyuruldu. Beraber toplantılar yaptık. Ondan bahsedeceğiz ilk olarak programımızın ilk bölümünde. Daha sonra tabii ki Bahar da bizimle ilerli olacak. Başka belki sürprizler olabilir ama programımızın ikinci yarısında güzel bir araştırma konumuz var. Aslında bu bir köşe yaptık değil mi hocam? Artık evet, öyle bir şey karar evet. verdik. Sen anlat istersen.
Evet. Bundan sonra görme engelli bilim insanları köşemiz olacak.
Evet, ben yanlışlıkla bilim adamı yazmışım. O anlamda özür diliyorum.
Evet, düzeltiyorsun hocam. Evet. Bilim insanları. Evet, evet. Biliyorsun gerçekten. Artık öyle diyoruz.
Ya bir kere kontrol enter'a basmış bulundum gönderince artık.
Geri evet. dönüşü olmadı diyorsun
değil mi? Geri dönüşü olmadı valla. Evet. Bilim insanları. Evet. Aslında bir tek görme engelli de olmayabilir. Diğer evet, engellerden de şey yapabiliriz.
Diğer engellerden de olabilir.
Ama ilk başta birkaç programı görme engelli olarak gireceğiz. Evet. Ama bu alanda bilime katkıda bulunmuş. Bilim derken tabii ki fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi şeyler de olabilir ama yani önemli tarihçiler de olabilir.
Uzay bilimi olabilir.
Uzay bilimi yani olabilir.
Birçok
alabilir. Bu alanda sizler de eğer bu kişiyi de araştırın. Yani şu kişiden de bahsedin bu alanda derseniz onlardan da araştırıp onlar da kişilerden yani öyle bir aklınızda olan kişiler olursa onlardan da seve seve bahsetmek isteriz evet. Arkadaşlar bu anlamda. Bugün de Gerard Wernicke diye birinden bahsedeceğiz. Ve ondan sonra hocam bir iki dakikalık ara ver müzik girme şansımız var mı? Sonra Emre'yi alalım istersen çünkü
tabii.
Sanırım önemli bir telefon ikinci kez dönüyor. Bir 3 dakikalık müzik arası ve sonra Emre ile birlikteyiz.
Düşmüyor mu doğru dünyasını liderimsin harbi mevzuyu ben büyütüyorum yani aklımdan zorun mu var herkes normal bende mi hasar açtıkça kıymık et sakın ona mı bakar pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon kazık sorular cennetinde bir tane de sen yöneltince sabrım taştı nihayetinde aklımdan zorun mu var herkes normal bende mi hasar açtıkça kıymık et sakın ana mı bakar pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon geldiklerden kafam bir ton bir daha yapmam bu son pardon
Evet arkadaşlar müzikten sonra bir ara oluştu. Kusura bakmayın. Bir ara
iPhone'da yayın yapınca bazı minik yavaşlıklar olabiliyor gerçekten. Ama tekrar buralardayız.
Evet. Emre de geldi bu arada.
Emre hoş geldin.
Merhabalar herkese. İyi akşamlar diliyorum.
Ben de bu arada bisküvili pasta ve çayı getirdim çocuklar. Hemen veriyorum.
Bir tabak da Emre'ye getirelim.
Emre'cim bir tabak da sana gönderiyorum.
Evet, iyi olur aslında.
Al hayatım. Hadi bakalım senin canım. Aşkım,
teşekkür ederim.
Aşkım senin içerinde böyle koydum oraya, hayatım.
Evet, tamam orada dursun. Tamam teşekkür ediyorum.
Okeydir. Afiyet olsun ben yokum.
Teşekkürler.
Afiyet
olsun. Sağ olasın. Evet Emre bugün aslında konuşacağımız konu daha çok bu dilekçelerle ilgili şeyler olacak değil mi?
Evet.
Dilekçeler hazırlandı. Beraberce hazırladık. Güzel kolektif bir çalışma oldu. En sonunda da Bayram çok güzel hukuki altyapıda ekledi yazılara. Önce nedir bu dilekçe meselesi? Ondan biraz bahset istersen. Sonra birkaç dilekçeyi buradan okutabilirim ben.
Evet.
Hazır
evet,
açıklayan evet. Önünde.
Ben bir yarım saat, bir saat önce de bizim uzaktan eğitimdeki öğrenci arkadaşlara bir sunum yapmıştım.
Hazır oluyor musun yani?
Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz yıl Mart-Nisan aylarında yine ÖSYM'ye taleplerimizi nasıl ileteceğimizi konuştuğumuz birkaç toplantılık dizi yapmıştık Team Talk ana sunucularında. Herkesin katılımına açık toplantılarla bunlar. Ve bu toplantıda aldığımız uzun vadeli kararlardan bir tanesi de gelecek yılki yani bu yılki yüksek öğretime giriş sınavı olan. Çünkü bu sınava genelde herkes giriyor o nedenle. Çoğunluğun bu sınava girmesi sebebiyle bunu belirlemiştik. Bu sınava girelim ve sınava giriş esnasında, başvuru esnasında farklı talepler sunalım. Ve bu taleplere ÖSYM'nin vereceği yanıtı izleyelim. Gelecek yanıt olumsuz olursa konuyla ilgili idari ve hukuki girişimler neyse bunları da araştıralım. Ve bunlarda bulunalım, bu girişimlerde bulunalım diye bir karar aldık. Ve 2 Ocak 15 Ocak tarihleri arasında YGS başvurularının başlamasını takiben bu kararı uygulamaya koymak için ilk önce grupta hatırlarsınız bir çağrı yaptık. Hala aynı kararda mıyız diye. Ve sonrasında bir toplantı organize edildi. Toplantı tarihi pazar günüydü. Sanırım 5'ine denk geliyordu. Evet. 5 Ocak pazar akşamında yine Team Talk ana sunucularında bir toplantı yaptık. Katılımcı sayısı bakımından az ama kısa vadede aldığımız karar bakımından nitelikli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Aynen öyle düşünüyorum. Ya aslında bu tür toplantıdan çok kişiyle değil de konuyla ilgili olan 4-5 kişiyle yapılması bile bazen çok iyi sonuçlar. Orada da gerçekten herkes ilgilenen insanlar vardı. Hukukçu olarak Bayram ve
Ufuk Özen
abimiz vardı. Sadriye vardı, sen vardın, ben vardım.
Vardı.
Yani bence gerçekten faydalı oldu ve hemen sonrasında Mehmet vardı.
Evet evet Mehmet.
ondan sonra ama bir şekilde dilekçeler son haline getirildi. Gayet de güzel olmuş. Elinize sağlık. Bunun önce kişiler dilekçelere nereden ulaşabilirler onu bir söyleyelim. Eğitimde Görme Engeller Derneği.com bölü dilekçe miydi? Aslında, öyle bir şekilde bir adresi vardı.
Adres tam öyle değil. Eğitimde Görme Engeller.org bölü sınav dilekçe.
Sınav dilekçe, evet.
Burada ulaşabiliyor. Bu dilekçelerdir aslında. Onlardan bahsedelim.
Hı hı.
Bu dilekçeler arkadaşlar ÖSYM sınav esnasında sınava başvuru esnasında sağlık raporunun yanında bir de dilekçe istemekte. Bu dilekçelerde özel durumlar işte araç gereçler talep edilebilir ya da daha başka talepler olabilir diye bu tür bir dilekçe istiyor. Bu dilekçeyi de yani gerçi kendileri bir dilekçe formatı hazırlamışlar ve bu formatta daha çok gönderilen dilekçeleri kabul ediyorlar. Burada önemli olan şey de referans numarası. Referans numaranızı da aday işlemleri sistemi ais.osm.gov.tr'den giriş yaparak yapabiliyorsunuz. Ve burada da sistemin yenilediklerinden belki bazı erişilebilirlik sorunları var mı onu da test etmek gerekiyor aynı zamanda. Bu şifrenizi ilk zaten sınava başvuru esnasında başvuru merkezinizden yani bu daha çok liseler oluyor ya da ÖSYM büroları buralardan alıyorsunuz.
Hı hı.
Ve bütün ÖSYM ile olan işlemlerinizi bundan sonra söz konusu şifreyle yapıyorsunuz. Sınav sonucu öğrenme ya da başka başvurular, sınav cevap kağıdı görüntüleme gibi birçok işlemi bu aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Ve burada referans kodu al düğmesinden de referans numaranızı alıp dilekçeye ekliyorsunuz. Bu dilekçeler arasında arkadaşlar farklı talepler var ve daha önce belki de hiç yapılmamış talepler ya da az yapılmış taleplere yer verildi. Aslında bir tanesi araç gereç talebi. Bunun zaten ÖSYM yazmış. Demiş araç gereç istiyorsanız özellikle götürmek istediğiniz araç gereçleri yazın demiş. Tabi burada işte kabartma, daktilo, tablet, kalem gibi, abaküs gibi şeylere yer verdik ama sizler daha başka araçlar götürmek gibi bir...
İstersen hemen araç gereç dilekçesini şey yapalım. Bir dinletelim. Hem de nasıl bir şey olduğunu insanlar açısından bir faydası olur. İster misin?
Evet tabi iyi olur. Aslında bir pratik bir şey olur.
Menüler kapatıldı.
Evet yazın şimdi yazınız. Hep beraber bir dinleyelim. Hem de dilekçenin nasıl bir formatı olduğunu da görelim arkadaşlar.
Başlık seviyesi bir genel amaçlı dilekçe. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlarına. Bilkent Bölü Ankara. Aşağıda belirtmiş olduğun taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Nokta nokta nokta bölü nokta nokta nokta. Bölü başlık seviyesi 2 imza. Evet. Tablo 1. Düzensiz tablo. T.C kimlik bölü Y.U. Numarası. Evrak referans numarası. Saat 2. Sütun sayısı 4'ken 14 oldu. Adı ve soyadı. Sınav adı bölü yılı. Saat 3. Baba adı. Sınav dönemi. Saat 4. Doğum yeri. Telefonlu. Saat 5. Sütun sayısı 13'ken 4 oldu. Doğum tarihi. Bölü. Bölü. E-posta at. At. Tablo 2. Düzensiz tablo. Sat 1. Posta kodu. İlçe. İl. Sat 2. Sütun sayısı 3'ken 10 oldu. Sent. Tablodan çıkış. Başlık seviyesi 3. Yazışma adresi. Talepler. Elektronik başvuru formunda belirttiğim ve tarafınıza sunduğum sağlık kurulu raporuyla. Belirlediğim üzere görme engelliyim. Fırsat eşitliğinin sağlanması ve soruları görme engelli olmayan adaylar gibi rahat bir biçimde yanıtlayabilmek için sınav salonuna abaküs, grey daktilo, grey yazı tableti ve kalemi gibi materyallerimin alınmasını talep ediyorum. Söz konusu taleplerimin merkezinizce 5825 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin eğitim kenar başlıklı 24. maddesinin 2. fıkrasının bireylerin ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır nokta. Hükmünü içeren cebendi ve aynı maddenin taraf devletler engellilerin genel yüksekokul eğitimine, meslek eğitime, erişkin eğitimine ve ömür boyu süren eğitim ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimini sağlar. Taraf devletler bu amaçla engellilerin ihtiyaçlarına uygun makul düzenlemelerin yapılmasını temin eder nokta. Hükmünü içeren 5. fıkrası uyarınca engelli bireyler için makul düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, bireysel farklılıklara saygı ve fırsat eşitliği ilkeleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve sonuç hakkında sınav öncesinde tarafıma bilgi verilmesi hususunda. Gereğini bilgilerinizi arz ederim.
Evet gayet hukuki dayanağı kapsamlı bir dilekçe.
Burada dediğim gibi işte yukarıdaki formdaki bazı alanlar önemli. Sınavın ismi, sınav dönemi 2014 yazacaksınız. Hı. Referans numarasını az önce değindim. Bunu mutlaka yazmalısınız. Referans numarası olmayan dilekçeler kabul edilmiyor. Aynı zamanda faksla gönderilen dilekçeler de kabul edilmediği yazıyor. ÖSYM'nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada. Posta yoluyla göndermeniz gerekiyor. Bunun dışında formda zaten çok bir şey yok.
Bu... Bir şey bir göstermek istiyorum Emre. Çünkü önemli o. TC kimlik numarasını... Doldururken şöyle dolduracaksınız boşluk, arkadaşlar.
Satır bakın. Boşluk. Satır 1-5. Sütun 14-14.
TC kimlik numarasında her haneyi bir kolon gibi yapmışlar. Dikkat ettin mi bilmiyorum Emre ona.
Sütun 14-14.
Bunun için de şöyle tablodan bir yöntem çıkış. İzleyin.
Tablo 1.
Şimdi tab tuşuna basalım.
Adı ve soyadı. Seçin. Shift tab. Boşluk. Shift tab. Boşluk.
Şimdi şöyle. Shift tablarla ilerliyorum.
Boşluk. Shift tab. Boşluk. Shift tab. Boşluk. Shift tab. Boşluk. Shift tab. Boşluk. Shift tab. Boşluk. Shift tab. Boşluk. Shift tab. T.C kimlik.
T.C kimlik numarası. Seçildi. Bunu buluyoruz. Buna yazmıyoruz bir şey. Bir kez taba basıyoruz.
Tab. Boşluk. Sütun
1. Tab. Bir daha tab. 2. Tab. Bir daha tab. 1.
Tab. Boşluk. Sütun 5.
Bir daha 1.
Tab'dan sonra bir tab, numara giriyor.
Evet, her tab bir numara. Tab,
boşluk 8.
Tab, yani boşluk, bu tabloyu tab tuşuna basarak et doldurun. Bir form gibi düşünün.
Tab, boşluk 0. Tab, boşluk 2.
Yani tab, mesela boşluk, bazı şifre girme ekranlarında 4 ayrı şeyler
evet,
olur.
Evet, evet. Aynen.
Tab,
evrak referans
numarası.
Bakın sonra evrak referans numarasına geliyor. Yani hep tabloya girip tablayla dolaşırsanız bu evrak referans numarası yazan yere değil. Bir kez tab yapıyoruz.
Boşluk. Sütun 14-14.
Boşluk denen yere yazıyoruz. Yine tab yapıyoruz.
Adı ve soyadı. Seçildi.
Adı soyadına bir şey yazmıyoruz. Bir kez daha tab yapıyoruz.
Tab. Boşluk. Sütun 2-4.
Bu boş alana adı ve soyadımızı yazıyoruz. Yani tablo içinde bu şekilde bilmeyenler için arkadaşlar. Için
şey yok herhalde ama evrak referans numarasında öyle
tekrar bir gerek yok. Onu TC kimlik numarası için öyle yapmışlar. Evet. Yani TC kimlik numarasında ona dikkat edin diye özellikle söyleme gereği duydum. 11 hanelik bir alan bırakmışlar. O yüzden orada 14 sütun var gibi görünüyor. Her rakamı, yani TC kimlik numaranızdaki her 11 rakamı ayrı ayrı sütunlara yazmanız gerekiyor. O da tablarla aralarında geziyorsunuz. Yani elle dolaşırken sanırım onlar kutucuklar mantığıyla oluyor o mantık ama bilgisayarda da bu şekilde doldurmanız gerekiyor. Onu da hatırlatayım.
Evet, önemli bir ayrıntı. ÖSYM bununla ilgili sitesinde zaten genel amaçlı dilekçe örneği yayınlamış. Biz de bu formata uygun dilekçeler yazdık. Aşağıdaki talepler, işte biz oraya kabartma, daktilo, işte abaküs falan filan koyduk. Siz oradan istemediğiniz şey varsa çıkarırsınız ama son cümleyi değiştirmemeniz, kaldırmamanız faydalı olur. Çünkü önemli bir cümle, hukuki dayanakları olan bir cümle. Bu cümleyle gitmesi ÖSYM dilekçeleri ve bu cümleli dilekçelerin fazla sayıda gitmesi biraz ÖSYM'nin de belki baskı unsuru olarak algılamasına sebep olabilir. Bu nedenle son cümle önemli.
Peki bu dilekçelere olumsuz cevaplar gelirse ne yapmayı planlıyoruz Emre?
Evet, bu dilekçelere arkadaşlar olumsuz cevap gelirse.
Ki büyük ihtimalle öyle olumsuz cevaplar gelecek.
İlk etap.
Oraya gelmeden önce şunu da söyleyeyim. Bu sınava normalde üniversiteye girmek için girenler dışında gönüllü olarak girmek isteyenler de olabilir.
Evet, mesela biz belki gireceğiz hepimiz inşallah.
Evet. Niye gireceğiz peki? Maksat şu arkadaşlar, sınav dilekçelerimize olumsuz yanıt gelmesi halinde, ki umarım olmaz ama olma ihtimali biraz yüksek gibi görünüyor. İdari ve hukuki girişimlerde bulunmak. Nedir hukuki girişimlerde bulunmak? Yargı yoluna gitmek. Bunun nasıl olacağı yine yapacağımız bir toplantıyla hukukçu arkadaşlarımızın tecrübeleri ve bilgileriyle de şekillenecek yolla netleşecek ve taleplerimizi yargıda arayacağız. Hukuki zeminde arayacağız. Yani gerek bu ÖSYM konusunda gerekse diğer yaşadığımız ayrımcılık ve hak gaspı durumlarında gerçekten de yargı yolunu kullanmakta fayda var arkadaşlar. Biz de ÖSYM'ye şu ana kadar raporlarımızı basın açıklamaları yaparak, mitingler düzenleyerek ya da farklı toplantılarda raporlar sunarak aktarmak için elimizden geleni yaptık. ÖSYM deneme yaptı, ona katıldık. Dijital sınav denemesi. Ondan daha sonra bahsedelim. Çünkü mesela güzel bir soru geldi bana akşam. Ben bu sunumu yaparken uzaktan eğitim sınıfında. Ondan da bahsedeceğim. Yani elimizden geleni yaptık ve artık yargı yoluna gideceğimizi de söyledik. Artık bugün işte gruplarda yayınlandı. Facebook sayfalarında, şurada burada, belki medyaya da düşürürüz. Orada da yazdık. Kararlılığımızı sürdüreceğiz ve yargı yoluna gideceğiz. Bireysel gitmek sanıyorum burada daha doğru. Birkaç kişi belki ya da gitmek isteyen herkes bu taleplere olumsuz cevap gelmesi halinde yargı yoluna gidecekler. Belki bir ara yol olarak kamu denetçiliği kurumu, yeni açılan kuruma da bir idari başvuru yapma konusu gündeme gelebilir. Hiçbir ama şey hani tek bir karar şu anda alınmadığı için onu belki biraz daha sonraki süreçte tekrar planlamak için bir toplantı açacak.
Tabii ama yani şöyle şeyler planlamıyor, onu belirtebiliriz. Hukuki anlamda dava açmak isteyenlere yardım edecek.
Evet.
En azından bilgisel anlamda danışmanlık verecek. Gerekenlerle, hatta evet, vekalet vermek isteyenlerin işlerini üstlenecek bir hukuk grubunun da oluşturulması gibi bir planlama var. Yani dilekçeleri olumsuzca bu konuda birazcık artık yargı yolunu da kullanarak ÖSYM'ye baskı yapmak aslında amaç bu.
Dava dilekçesi gibi evrakların hazırlanması hususunda az önce de bahsettiğim gibi hukuk grubu oluşturulması gerekiyor. Dinleyicilerimiz arasında da bu sürece katkı vermek isteyen arkadaşlarımız varsa bekleriz. Zaten toplantı duyurularımız bütün e-posta gruplarında duyuruluyor. Oralardan ya da yine bu radyo programları aracılığıyla da takip edersiniz. Hani biz sürekli işte karar mekanizmalarına dahil olma noktasında yaşadığımız sorunlardan şikayet ediyoruz. En azından kendi yapmış olduğumuz organizasyonlarda herkesin karar mekanizmasına dahil olması için elimizden geleni yapalım. Ve katılım bekleyelim biraz da. Yani bu da önemli. Şimdi burada sınava girecek arkadaşlarımızın dilekçeleri doldurmaları gerekiyor. Yani gerekiyor şöyle, ne kadar bu şekilde, bu formatta dilekçe giderse ÖSYM'ye az önce de ifade ettiğim gibi onlar için bir baskı unsuru olabilir.
Tabii.
Dolayısıyla sınava girecek herkes zaten dilekçe gönderecek.
Ya zaten yollamak zorundasınız. Yani okuyucu bile istiyorsanız raporunuzu ekleyip bir de şunu şey yapalım değil mi? Önce başvuruyu yapacaksınız, sonra dilekçeleri yollayacaksınız. Zaten ICE şifreleri falan daha önce hiç almamış olan arkadaşlar da olabilir. O yüzden soruyorum.
Tabii. Yani önce başvuru yapılacak. ICE şifre zaten hani ilk defa başvuru yapıyorsanız gidin bir liseden başvurunuzu yapın isterseniz. Ondan sonra sistemi görürsünüz. ICE de dediğim gibi yenilenme durumu söz konusu. Erişilebilirliğini test etmemiz gerekiyor. Sorunlar var mı diye. Eskiden yoktu ama yenisinde var mı bakacağız.
Çok problem olan bir site değildi en son kullandığım kadarıyla ama tabii bilmiyorum yeni değiştiyse.
Kasım ayında falan bir değişiklik söz konusu olmuş. Öncekinde sorun yoktu dediğim gibi. Hı hı. O yüzden şimdi sınav ücretini de yatırmadığımız için formu göremiyoruz. O yüzden o konuda net bir bilgi veremiyorum ama yani ilk defa başvuracak arkadaşların bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurunun tamamlamalarında fayda var. Şimdi peki başka ne tür konularda dilekçe yazdık? Onlardan da bahsetmek lazım. Dijital sınavla ilgili akşam bana bir soru geldi. Bir 17-18 yaşında bir arkadaşımız şu soruyu sordu bana. Tamam abi biz bunu SBS'de de denemiştik, iyiydi de. Peki biz bu talebi sunarsak ve kabul de edilirse sorunsuz bir şekilde yapılıyor mu bu çalışma? Yani bir sorun yaşar mıyız sence? Diye bir soru geldi aslında. Güzel bir soruydu. Biz 2011'de bununla ilgili bir deneme yapmıştık. Aslında sistem fena bir sistem değildi.
Okuyucudan daha fazla sorun yaşanmaz o sistemde. Onu rahatça söyleyebilirim bence. Yani şu anki haliyle.
İlgilenme yazar İzmir. Konferansa davet. Türkiye.
Pardon. Buyurun. Devam edelim.
Evet. Yani orada okuma konusunda bazı sorunlar yaşamıştık değil mi? Yani sistemden kaynaklanan çok fazla bir sorun yoktu.
Hayır. Sistemle ilgili hani matematik soruları şöyle okunursa daha iyi olur falan gibi. Yani belki şey yapılabilir. Yani her şeye rağmen zaten orada bir işaretleyici bulunacak. Böyle durumlara karşın hani orada zorlanılmasına karşın zaten hani o kişinin devreye girebilmesi ÖSYM tarafından eğer garanti altına alınırsa bence dijital sınavın riski çok fazla yok yani. Öyle görüyorum ben. Çünkü orada biri olacak yani. Tamamen kişi tek başına olmayacağı için. Tabii ÖSYM ile o detayı konuşmak lazım. Gerektiğinde şey yapın gibilerinden.
Evet yani o deneme önemli bir denemeydi. Yine güçlü bir kadroyla katılmıştık hatırlarsan.
Hı hı.
Hem YGS hem de ÜDES için bir deneme yapılmıştı. Ümitlendirici bir gelişmeydi. Geri dönüşlerimizi yapmıştık ama sonrasında herhangi bir girişim gelmedi. Karşıladım gelmedi ÖSYM'den. Ve o öyle kaldı. 2011 yılından.
Tabii orada içimizdeki İrlandalıların sınavlarla ilgili ÖSYM'ye söyledikleri şeylerin de etkisi olduğu konuşuluyor. Dijital sınavla ilgili olan süreçte.
Evet zaman zaman bu konu gruplarda gündeme geliyor. Özellikle bizim grupta gündeme geliyor. İşte dijital sınavın okuyucuyla adayın arasındaki iletişimi ortadan kaldıracağına ilişkin görüşlerin ortaya atıldığına ilişkin şeyler duyuyoruz. Artık yani bu konuda biraz daha bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Okuyucuyla sınav yapılır ama dijital sınava da yavaş yavaş hatta ivedi bir şekilde belki de yavaş yavaş kendisini de çıkararak geçmemiz gerekiyor ki bu okuyucudan kaynaklanan sorunlar en azından indirgensin.
Hocam belki okuyucudan kaynaklanan güzellikler de vardır.
İşte sorun o zaten.
Evet yani biz değinmedik sen değinmedin.
Peki başka Braille var. Dilekçe
Braille var. Evet, şu ana kadar bilmiyorum yani ÖSYM'ye böyle bir talep gitti mi? Ama ÖSYM hiçbir sınavında bugüne kadar Braille soru kitapçığı vermedi. Ama bunu denemek istiyorsanız daha doğrusu bu hususta kendinize güveniyorsanız kabartma yazı okuma hızınıza. Tabii yanınızda okuyucu da yine olacaktır. En azından biz dilekçemizi öğretmeyelim.
Yani, evet. Tek başına Braille riskini biz de alamadık.
bunu talep edebilirsiniz. Bunun yanında az gören arkadaşlarımızın yaşadığı bir sorun. Gerçi aslında hepimiz yaşıyoruz ama az gören arkadaşlarımız daha farklı yaşıyor. Ek süre sorununu. gördükleri için soruları kendileri okuyabiliyorlar. Ama işte göz yorulması ya da işte diğer engelsiz kişilere göre okumakta belki biraz daha güçlük çekiyorlar. Bu onlara bir eksi avantaj olarak dönüyor. Hani ÖSYM şunu düşünüyor belki. Total körlerle az görenler arasında bir eşitsizlik oluşmasın diye belki böyle bir yola gidiyorlar ama bu da aslında bir farklı bir eşitsizlik oluyor.
Evet.
Yani görenlerle az görenleri aynı kategoride değerlendirmek gibi bir durum söz konusu oluyor.
Ne süre uzatımı ne de muafiyet var değil mi az görenler için?
Evet. Muafiyet de yok. Doğru. Muafiyet de yok. Yok diye biliyorum yani şu anda bakmak da lazım belki yanlış bilgi vermeyelim ama muafiyet.
Ama süre uzatımı olmadığı kesin.
Diyorum. Evet süre uzatımı olmadığı kesin. Biz bu süre uzatımına ilişkin bir dilekçe örneği yayınladık. Aynı zamanda 14 puntolu veriyorlar isteyenlere ya da 9 puntolu veriliyor. Normal standart sanırım 9 ya da 14 işte isteyenlere ama belki daha farklı boyutlarda daha iyi görebileceği şekilde isteyebilir bir kişi. O dilekçenin ilk talep cümlesini kendinize uygun değiştirin arkadaşlar. Yani bu bütün dilekçeler için geçerli. İlk cümledeki taleplerinizi kendinize uygun değiştirebilirsiniz. Bunun dışında tabii yani ÖSYM bu yıl bir okuyucu havuzu oluşturmaya çalışması içerisinde bulunduğunu ve bu havuzdan kişilere okuyucu sağlayacağını söylüyor ama bu 81 ilde ne kadar mümkün olur bir yıl içerisinde bilemiyorum. Fakat yine de siz şu talepte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Okuyucularınızın alana hakim kişiler tarafından görevlendirilmesini talep edebilirsiniz. Eğer okuyucunuz sınav esnasında sizin gireceğiniz sınavla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip değilse okuyucunuzu değiştirme hakkınızın olduğunu hatırlatmakta yarar görüyor. Çünkü bazı arkadaşlarımız bilmiyorlar, söylenmiyor da zaten hani böyle böyle haklarınız var falan diye sınav başlarken pek fazla söylenmiyor.
Özellikle Emre şunu belirtelim, biraz da bitirmeden önce şunu da söyleyelim istersen. Özellikle yeni sınava girecek arkadaşlar, yani bu sene girecek arkadaşların hani risk almak istemeyebilirler. Bizler dijital sınav, brain gibi seçenekleri bulacağız ama özellikle yeni sınava girecek arkadaşların bu eğitimli okuyucu, okuyucu başlıklı dilekçeyi kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü eğitimli okuyucu hepimizin hakkı. Özellikle o arkadaşların o dilekçeyi doldurmaları da fayda var herhalde değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Akşamki arkadaşlara da ben onu söyledim. Arkadaşlar çok endişe duyuyorsanız dijital sınav talebinde bir daha düşünün. Ama okuyucu talebini gönderin ya da şey de yapılabilir. Bu araç gereçle okuyucu dilekçesini birleştirerek bir dilekçe haline getirerek.
Aynen öyle bir dilekçe de doldurabilirler. Peki Emre ekleyeceğim bir şey var mı? Programımız akıyor çünkü. Devam
evet,
edelim zaten.
Doğru. Benim ekleyeceğim yok bir şey bu kadar. Sorusu olan arkadaşlarımız olsa yine sana ulaşırlar, bize ulaşırlar. Zaten birlikte çalışıyoruz. Ulaşmak zaten kolay bizlere. Ve sorunu çözmek noktasında destek oluruz. İnternet adresini tekrar hatırlatayım ve kapatalım. www.egitimdegormeyengelliler.org bölü sınav dilekçe internet adresinden bu dilekçelerin doc formatlı dosyalarına ulaşabilirsiniz. Üzerine değişiklik yapabilirsiniz ama üst taraftaki formla dilekçenin son cümlesini, hukuki terimler içeren son cümlesini değiştirmemenizde fayda var.
Evet ve tabii nokta nokta olan yerleri, tabloları da kendi bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.
Evet.
Peki, çok teşekkürler Emre.
Teşekkür ediyoruz.
Kendi bilgiler için.
Evet. Sağ olasın.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Herkese hayırlı sınavlar diyelim şimdi o zaman.
Şerler dileyelim.
Hoşçakalın. Bay bay.
Sütun sonu. Boşluk. Satır 5 lira 5.
Emre sen kapatsana galiba. Jazz Rock'ta olduğum için.
Peki. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Jazz içerik mi? Olanak. Dil at mı? Olan. İlk birlik. Sentez değil. Ses evet. Kal. Windows var sayılabilir.
Evet. Ben de Jazz'a geri döndüm hocam. Evet. Bugün bakalım bir sürprizimiz var hocam. Hemen onu da şey yapalım. Bugün uzun süredir bizimle bağlantı kuramayan birini konuk alacağız. Bakalım kim?
Bakalım.
Evet, bakalım kimmiş?
Alo.
Oo, alo.
Merhaba.
Merhaba Elif Hanım. Elif Hanım uzun süredir uzakta, biz acaba başka radyolara mı transfer oldu diye şüphelenmeye başlamıştık. Ne kadar bonservis ücreti falan diye.
Aşk olsun ya. Yapar mı hiç öyle şeyler?
Ne bileyim, kaç haftadır yoktum. Ben de çevrim içi hep mobil bir aygıtta deyince şey yapmak istemiyordum. Hani mobil bir aygıttaysa herhalde dışarıdadır.
Ya işte Allah'tan özelden konuştuk Engin. Yoksa ben hep evdeydim yani.
Evet, bu sefer yazayım dedim. Belki oradan da bakıyordur.
Evet evet. Neyse, hoş sonunda geldiniz. Buluştuk. Bu nasılsınız? Arada... Herkes iyi mi?
Teşekkür ederiz. Sen nasılsın?
İyiyim ben de.
Amerika işte, nasıl? Hayat... Soğuk mu?
Çok inanılmaz soğuk. Hayatımda böyle bir şey görmedim. -24 dereceydi dün gece.
Çok güzel.
Ondan önceki gece pardon. Gündüz de -21 dereceydi. Yani evin içinde kalorifer yanması ve elektrikli ısıtıcı açık olmasına rağmen hala üşüyordum. Çok soğuktu.
Peki
evet,
orası nemli bir bölge miydi? Karasal iklime sahip mi? Hiç kesin
nemli.
Yani.
Yazın çok nemli. Çünkü çok yakınımızda Ohio Nehri var ve çok büyük bir nehir. Yani gemilerle taşımacılık yapılabilecek kadar büyük bir
o
nehir.
O zaman soğuk olması tabii kışın normal. Tabii bildiğimiz soğuk gibi değil. Bunun nemi arttırıyor diyor soğuk.
Birçok sanırım 42 ilde mi 48 ilde mi Amerika'da rekor soğukluklar kaydedilmiş sıcaklıklar demeye dilim var.
O nehirde donmuştur muhtemelen.
Ya bizim camlarımız buz tuttu. Evin camları. Öyle
ama
öyle
zaten diyor. Bugün Amerika'da -60 derece gibi bir şeylerden söz ediyorlardı. Yani ne kadar doğru anlamadım ama yani öyle nerelerde o kadar soğuk anlamadım. Var
o belki biraz daha böyle şey kesinlikle.
Öyle dediler. Yani. Kutup soğukları yaşanıyor. İnsanlar evlere gitmiş falan böyle. Okulların çoğu yerde tatilmiş gibi haberler var.
Burada tatil olmasına rağmen okulu bir kez daha tatil ettiler. Bir de personel için. Dün ve ondan önceki gün. Yani -60'ı ben görmedim ama Wisconsin mıydı? Minnesota'nın -40 olduğunu gördüm buradaki hava durumunda.
Yani
hani sonra
suyu at havaya
takip etmedim.
Yere inmeden donsun.
Abi -40 derecede insan dışarı çıksa ne olur hakikaten ya? Nasıl bir havadır
i̇şte,
o ya?
-20'de bir de rüzgarlı. Çok kötü. Evin içinde rüzgar esiyor. Böyle yani.
Bir tane adam soğuktan dolayı ısınmak için derin dondurucuya girmiş. Çünkü onun sıcaklığı -10 dereceymiş hocam. Bak öyle bir haber vardı yine bugün, ilginç.
Evet, düşününce doğru yani düşününce. Benim mesela derin dondurucuyu ölçmüştüm ben bir kere. -19 dereceye kadar düşmüştü. Demek ki Elif'in verdiği sıcaklıktan daha ılık yani.
Olabilir.
-24 mesela, o -19'a kadar gitmişti.
Aynen. Bir de biz çok kuzeyde değiliz. Bizden daha kuzeyde bir sürü il var, eyalet var. Hani ya bir sürü demek biraz fazla oldu da neyse. Bir takım yerler var.
Seyda bir kere Kanada ile ilgili bir yazı göndermişti. Aklıma geldi. Adam Kanada'ya gidiyor. Şimdi diyor ki ulan diyor ne güzel diyor işte burada diyor güzel işte şeyler var. Penga ne var orada Kanada'da? O sincaplar mı var? Bir şey var galiba. Çok güzel falan. İlk başta çok mutlu mutlu. En sonunda Mayıs'ta kesin dönüş yapıyor. Bol bol küfre. Allah kahretsin burayı mahvoldum falan diye. Bir daha İzmir'den dışarı çıkmayacağım falan diye bir yazıydı. Şimdi o yazıyı bulsam çok komik anlatmışlar. Ben, böyle 6 ay.
Ben hatırlıyorum böyle öğrenciyken ICQ'da birilerini bulup chatleşirdim öyle rastgele bulup. Bir ara biriyle chatleşiyorum Kanada'da. Şey dedi. Havada günlük güneşlik bir hava. Göl buz tutmuş, onun üzerinde Walkman dinleyerek kayıyorum şu anda falan demiş, yazmıştı.
Gayet normal.
Evet.
Çünkü güneş olunca çok ayaz oluyor genelde.
Evet.
Tabii tahmin ediyorum. Peki, soğuklar dışında ne var Amerika'dan? Var mı söylemek istediğini, anlatacağım
bugün,
şeyleri?
Bugün size aslında daha çok erken ama şundan bahsetmek istiyorum. Gördüm ki görme engelliler grubunda da Türkiye'den bu sene bayağı bir niyet var. NFB'nin genel konvansiyonuna gelmek üzere Temmuz ayında.
Belki biz de gideriz.
Evet.
Evet, yani niyetli arkadaşlarımızın olduğunu görünce şöyle bir bilgi paylaşmak istedim. Hazır benim için de taze bir bilgiyken. Bildiğim kadarıyla Orlando'da mı yapılıyordu bu konvansiyon, yoksa ben böyle hatırlıyorum?
Orlando diye aklımda kalmış
yani,
benim.
Ben de yanlış hatırlamıyorsam. Denize sormak evet. Lazım, o daha iyi bilir.
Ben de Orlando diye hatırlıyorum.
Olabilir. Ben de Orlando diye hatırlıyorum. Neyse, şimdi şöyle çok güzel bir siteden bahsetmek istiyorum kısaca. Adı smartdestinations.com. Peki bu site ne işe yarar? Diyelim ki Orlando'ya gittiniz konvansiyona ama diyorsunuz ki gelmişken birazcık da şehri de gezsek, buranın neresi gezilir, ne yapılır burada, nasıl aktiviteler var diye bilmek istiyorsunuz tabii ki. Bunları internetten araştırabilir, daha farklı şeyler de bulabilirsiniz. Ama Smart Destinations şöyle bir site. Buraya girerek şehirdeki aktivitelere topluca bilet alabilirsiniz. Yani toplu dediğim kendiniz için topluca. 5 aktiviteye gidecekseniz bu site üzerinden biletlerinizi alabiliyorsunuz. Bunun faydası size biraz indirim sağlanmış oluyor. Yani ne kadar çok aktivite için bilet alırsanız o kadar fazla indirim alıyorsunuz. Gayet %55'e varan indirim alabilirsiniz. İkinci faydası da hızlı geçiş hakkı veriyor bu biletler size. Gittiğiniz yerler çok kalabalıksa oradaki sıradan bilet kuyruğunu beklemiyorsunuz. Hızlı geçiş içerisinden çok daha hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz.
Evet. Hızlı geçelim derken sıraya geç kardeşim diye dövmesinler bizi.
Anlayamadım seni Adem abi.
Hızlı geçiş yapalım derken oradan biri çıkıp sıraya girsene kardeşim diye.
Yok. Orada yani bu hızlı geçiş olayı bu tarz yerler tarafından hani tanınmış. Ben bunu kullandım en son Chicago'ya gittiğimde. Biraz tereddüt yaşadım. Hani parayı da buraya ödüyoruz kardeş. Gidince şimdi bir şeyde sorun çıkmasın hani gibisinden. Hani hakikaten hiçbir problem.
Tamam.
Peki devam ediyorum. Bu aktivitelerin altında normal fiyatlarını görebiliyorsunuz. Yani mesela işte ne müzesi? Bir şey müzesi aklıma gelse Türkiye'den örnek vereceğim. Gelmedi şu anda.
Arkeoloji müzesi.
İşte arkeoloji müzesi yetişkin giriş 10 lira yazıyor diyelim ki. İşte çocuk 5 lira vesaire. Buradan seçiyorsunuz seçiyorsunuz. En sonunda sizin seçtiğinize göre toplamda 75 lira bir hesap çıkması gerekiyor. Ama o size diyor ki işte ben size %23 indirim yaptım. Sizin hesabınız işte oldu 58 lira gibi bir şey. Bunu buradan alıyorsunuz. Bu sizin e-mailinize bir mail olarak geliyor. Çıktısını alıp yanınıza taşıyabilirsiniz. Smartphone'unuza gidip orada gösterebilirsiniz. Böyle güzel bir şey. Yani hem indirim alıyorsunuz hem hızlı geçiş hakkınız oluyor. Hem de almayacaksanız bile o şehirde ne var ne yok derli toplu görebilmek için güzel bir şey. Pek çok siteyi yine araştırabilirsiniz ama bu en temel şeyleri size listeliyor o şehrin aktiviteleri olarak.
Gayet hoş. iPhone kullanıcıları bu arada o biletleri Passbook denilen uygulamaya aktarıp kullanıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun.
Evet, Passbook'a kullandığın zaman oradan direkt tıp diye iPhone'u gösterdiğiniz anda geçiyor. Öyle bir özellik de var.
O olabilir. E-mailinizden basitçe gösterebilirsiniz. Çünkü gişelerde size onu görüp ayrıca bir barkod veriyorlar okutmanız için. Çünkü bu aldığınız barkod işte 7 aktiviteye bilet aldıysanız 7'sini de içeriyor. Ama bir müzeye gittiğinizde size o müzeye spesifik olarak bir barkod veriyorlar.
Evet.
Çok güzel bir şey yani. Bir arada bütün aktiviteleri görme anlamında dediğin gibi çok güzel. Açıklayıcı bilgiler vardır değil mi? Yani nedir, ne değildir aktivite?
Kısa bir şekilde var. Hatta pek bizim için bir şey ifade etmese de harita da var altında. Ama aktivite linkini tıkladığınızda hem uyarıları var. Mesela bu aktivite mevsimsel bir aktivitedir. Almadan önce şurayla kontak kurun. Hani belki sizin çok gittiğiniz güzel mevsimde olmayabilir. İşte şöyle bir şeydir, böyle bir şeydir gibi bir takım bilgileri var. Bir de şöyle bir güzellik var. Orada yazan standart fiyatlar hakikaten doğru. Yani ben o müzelerin sitelerinden girip normalde de kontrol ettim. Hani burada pahalı gösteriyoruz sonra indirim yapıyoruz aslında aynı şeye geliyor gibi bir şey yok. Hakikaten orada yazan fiyatlar doğru.
Evet. Peki Elif, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Son bir şey söyleyelim bitirmeden önce. Arkadaşlar yakın zamanda bir sürprizimiz olacak. Elif'in, Deniz'in de içinde bulunduğu güzel bir ekip oluşturduk. Ama sürprizin ne olduğunu henüz söylemeyelim.
Evet, biraz heyecan yaratalım.
Evet, biraz heyecan yaratalım. Bizi izlemeye devam edin diyelim.
Bizi evet, beklemeye bizi devam edin.
Adem abi de içimizde. Neden
bizi beklemeye devam edin.
Hepimiz yani bir grup var ama yani çok detaya girersek açıklarız biz yani. Susamayız. O yüzden bu kadarı yeter bence.
Şimdi yayının kalanını dinleyeceğim. Bakayım açıklayacak.
İyi akşamlar Elif'ciğim. Sağ olasın.
Hoşçakalın. Bye bye.
Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.
Evet hocam, gayet güzeldi. Elif de bizimle birlikte oldu. Acaba şimdi ne yapsak?
Ne yapsak ne etsek?
Şu an hocam saatimizin de kaç olduğuna şöyle bir bakalım. Bir anda hızlandık hocam. Konuklarımız falan arttı. Evet. Bakalım şimdi saatimiz 10 oldu. Biraz sonra Bahar'la da birlikte olacağız arkadaşlar. Bu arada bu kim ya? Tamam hocam, ben şey yaparken bizi aradılar. Allah'ım yarabbim. Açsam mı acaba hocam? Yoksa kapanmasını bekleyeyim.
yayında mı?
Bir açayım kimmiş ya. Açıp kapatırım.
Aç kapat.
Alo.
Alo.
Buyurun. Kim arıyordu?
İyi günler efendim ben. Gülçin Erçin. Saatlerdir sizin programınızı bekliyordum. Benim bir meramım var.
Bursa... Pardon, pardon. Gülçin Hanım nereden buldunuz bizi? Kimsiniz siz? Tanımıyoruz biz sizi ama.
Ben bir vatandaş değil. Aslında beni çok cemiyetten tanıyor olmanız lazım. Ben böyle gazetelerde falan boy boy fotoğrafı çıkan bir insanım. Eşim öz Japonlar oto tamirhanesinin sahibi Timuçin Erçin olur.
Timuçin Erçin. Ha onun eşisiniz siz. Ha.
Ben de tamam.
Gayet hatır sayılır bir insanım. Sizi şuradan buldum. Hı-hı. İşte geçen gün içimizden bir tanesi benim
içimizden derken kim yani? Pardon.
İçimizden düşmeden.
İçimizden derken kimi kastediyorsun yani? İçimizden
İçimizden derken bir tane görme engelli böyle bastonlu bir tane insan.
İnsan, evet.
Şöyle bir şey, bir problem oldu bir saniye. Nerede kalmıştım, ne diyordum?
İçimizden biri diyordunuz efendim.
İçimizden biri şöyle engelli, görmeyen, sakat, ak bastonlu bir tane vatandaş.
Ak bastonlu.
Evet, hı-hı. Evet ak bastonlu bir vatandaş. Gelmiş benim Emirgan'da park ettiğim içimi barışmadan Lamborghini'ne çarpmış ve orada böyle bembeyaz, karabeyazı Lamborghini'nin çizik oluşturmuş. Ve o kadar görmüş, sinirlendim ki ya ben bütün arabayı boyatmak zorundayım şu anda. Ya gerçekten hani yolda yürürken dikkat etsinler ya.
Ama ya bir dakika, siz arabanızı nereye park etmiştiniz acaba Gülçin Hanım? Onu sorabilir miyiz yani? Şimdi adam çarptıysa sizin arabanız nerede duruyordu acaba sırada?
Ya benim arabam ya bir tane kuaför salonunun hemen önüne park etmiştim ben arabamı.
Neyin önüne?
Evet.
Neyin önüne park ettiniz?
Bir kuaför salonunun önüne kaldırımın evet. Üstüne yolda arabamı aynasını kırmasınlar diye kaldırımın üstüne park ettim. Yani
evet.
75 dakikada çıkacaktım yani. Öyle hemencik park ettim, 5 dakikada çıkacaktım. Bir baktım benim arabam çıkmışlar.
Kuaförden 5 dakikada çıkacaktınız.
Evet evet ya. Ya ben boya yaptıracaktım saçıma. Benim saçlarım biraz böyle bakımlıdır. Vaşeteye boyatıyorum ben saçlarımı. Yani hani saçlarımın yıldanmaması lazım. Ben ayda bir boyatırım yani. Neyse bu detayları geçelim. Ben hani kuaför salonuna girdim. Yani böyle insanlar aynamı kırmasın diye kaldırma park ediyorum.
Evet.
Yani ak bastonlular gelip benim arabamı çiziyor.
Ama ak bastonu nereden yürüyecek siz şimdi kaldırma park ederseniz? Gülçin Hanım, yani o adam da oradan yürümek zorunda. Bunu nasıl bir çözüm bulacağız peki?
Niye başıboş yürütüyorsunuz arkadaşım yani? Sonuçta orada bir annesi var, babası var, arkadaşı var, eşi var, komşusu var, osu var, busu var. Ne işi var kendi başına, niye çıkarıyorsunuz bu insanı ya? Allah Allah. Yani ne eksiği var, ne zorun var da kendi başına? Ne işi var çöpüyor sokaklarda ya? Hani parasını veriyorlar, bakım parasını veriyorlar, bakıcısını veriyorlar, osunu veriyorlar, busunu veriyorlar. Otosunu verin kardeşim. Allah Allah.
Evet, siz de galiba bir bakım merkezine yüklü bir bağışta bulunmuşsunuz bu olay sonrasında galiba.
Evet, ben geçen engelliler gününde kimsesiz sokak iguana alanı koruma derneğinin düzenlediği yardım kampanyası tam 3000 TL verip yani engellilerin hani bir bilmiyorum engellilerin bir şey yapması için para bağışladım. Bir şey yapacaklar o parayla bilmiyorum yani.
Yalnız 3000 TL sizin bir günlük yemek paranız, biraz az vermemiş misiniz Gülçin Hanım?
Ay çok bile. Ay ne yapacaklar o kadar parayı? Ay yedik böyle bir simit yani. Bir simit yiyorlar günde yani. 50 kuruşluk bir şey yiyorlar. Kaç tane engel vardı kim ülkede? Ya toplasan 100 tane vardır yani.
Anladım, anladım Gülşen Hanım. Peki yayınımıza devam etmeniz gerekiyor müsaadenizle. Meramınızı anlattıysanız siz yayından alacağız.
Hep öyle yapıyorsunuz zaten. Siz görme engelliğine gidin, yolda yürümeyi öğretin. Adam gibi yürümeyi öğretin. Benim arabama çarpmamayı öğretin mesela.
Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun Gülşen Hanım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet hocam, gördüğün gibi her Skype'ı açmamak gerekiyormuş.
Yani böyle çeşitlerde var.
Evet, gerçekten öyle bir şey. Bunun üzerine sen bir müzik arası ver istersen de hocam. Gülçin Hanım'ın söylediklerini bir düşünelim şöyle.
Archilias Paulos diye bir sanatçı çalayım mı?
Evet, Archilias Paulos'u Gülçin Hanım'a armağan ediyoruz hocam.
Valla Gülçin Hanım bilmiyorum da Archilias Paulos'u bugün liste yaparken ekledim. Bu parçayı çalayım, Archilias Paulos'tan bir parça dinleyelim diye. Bakalım ne çalacak.
Yaşam. Evet, tekrar buralardayız. Şimdi Bahar'la beraberiz. Hoş geldin Bahar'cığım. Geçen hafta yoktun.
Nasıl durumlar? Evet, geçen hafta yoktum. Geçen hafta sizin bayağı kısıktı. Hastaydım. O yüzden katılamadım. Ve geçen hafta yani yılın başı olduğu için işte uygun bir iş yeri bulmuştuk. Levent abi sağ olsun ama onu bu hafta okumak zorunda olduğum için
biraz geçen Bahar'ın sesini biraz bana benziyordu arkadaşlar. Ondan dolayı. Bayağı kötü durumdaydı garibimin sesi geçen hafta.
Evet, bayağı kısıktı. Hatta kendime Murat Bardakçı'nın kız versiyonu falan diyordum. Hala bir şey yanlıştı yani.
Evet, peki. Ne okuyacaksın bugün de?
Bugün okuyacağım. Bir yılın son günleri diye bir şey var Murat Hanım'ın. Onu okuyacağım.
Evet, Adem Hocam fon vereceğiz mi?
Evet, Adem abi fon var mı?
Fonumuz
böyle
geldi.
Adem abi daha önce fon gönderecektin sen bana.
Fonumuz geldi. Yok ben sana şiiri bana söyle ben ona göre fon bulayım dedim.
Yok hayır bir hafta sen hani böyle kemanlı...
İşte fon girdi arkadaşlar şiiri yanalım. Sonra tartışın. Biraz şöyle bir 5-10 saniye daha verelim ve ben sana başlayacağım Bahar'cığım.
Tamam.
Evet.
Bir yıl daha bitiyor. İşte bu kadar durum. Bu kadar yılın, bu kadar eldeymiş. Sıradan bir gerçeği daha. Kolları bağlı hayatımızın. Bir şiire nasıl dahil edilir bir yılın son günleri? Her sonda, her başlangıçta ve her defasında alır bir başkasının karşımıza. Perdeler çekip, ışıklar söndürüp, oturup yatağın içine bir başımıza sorgulamak kendimizi, öğrenmek İkinci belleğimize öğrenmek, kendimizle hesaplaşmanın uzun ilişkilerini. Bu aynaların dikizlerinde gezinirken görürüz karanlık günlerimizin kenar süslerini. Biter kendi yılın son günleri. Biliyoruz takvimler belirlemez değişimlerini, meslek hükümlerini. Kargınmış bir çocuktur büyüdüğümüzden beri. Bir yıl daha bitiyor. Düşlerim, tasarılarım, yarım kalmış onca şey. Her gün biraz daha kısalıyor öncekinden. Ona mı öyle geliyor? Yoksa daha mı hızlı ilerliyor o zaman? İnsan yaşlıyorken. Kırdın mı, incittin mi birbirini? Kimleri kazandın? Yitirdiklerim kimler? Kendimi yineledim mi yazdıklarımda? Yeniden düşünmediğim dostluklarımı, ilişkilerimi, dağınık yatağım, mutsuz yatağım, çoğalttın mı eksiklerimi? Gözlerin çocukluk fotoğraflarında mı kaldı? Yitirdin mi yoksa masumiyetimi? Boşlarımı ödedin mi? Doğru seçtin mi soruları birilerini? Çanaklarım kesilmiş, dişlerim fırçalanmış, saçlarım taranmış, giysilerim ütülenmiş, odam düzenli mi? Ödünç aldığım kitapları geri verdin mi? Geri verdin mi aldıklarımı? Aşkları, dostlukları, sevgileri, güvenleri, bağları. Kitaplara, sayfalara, satırlara borcunu ödedin mi? Yokladın mı duygularımı? Hala sevebiliyor muyum insanları? Olmalı gümüşlerime, bakırlarıma, cila etmeli ahşaplarıma. Olmalı umutları saklı tutmalı. Gelecek inancını yarın nefri eksik etmeli ağzımızdan hançer kıvamındaki karamıza tadını. Şimdi oturup uzun bir hasretlik mektubu yazmalıyım ya Yavuz'a. Sonra köşe başında bir demet çiçek alıp öyle başlamalıyım akşama. Yeni bir yıla. Ama nedense her şeyin tadı dağılıyor ağzımda. Misal çiçek mi? Taşısam yoksa ağzımın kıyısında aydınlık rengi bulsun diye. Gözlerim içi buluta. Ama...
Evet, Bahar'cığım çok güzeldi. Eline sağlık. Birkaç tabii bu sefer çok oldu ama o kadar uzun şiirler de çok normal ki.
Ya uzunluk ayrı mesele. Bir de doktorama işaretiniz, satır başınız gibi böyle temel şeylerimiz yoktu. Ben daha önce çalışmıştım aslında ama böyle bir felaket, hoş bir şey oldu. Sanki iyiydi, çiğneye çiğneye söylemiş gibi oldu.
Bu arada tabii başka beğenenler de var. Hemen sana ben gelen Skype mesajını ileteyim.
Vallahi ben kendimi beğenmedim bugün ama.
Vallahi bence beğenenler olmuş. Merhabalar diyor. Ben Hayrullah Demirci, 52 yaşındayım. Memuruyum. Kastamonu'dayım ve görme engelleri ilgi duyuyorum. Bahar Hanım'ın şiir okuyuşunu çok beğendim ve onun görmeyen gözlerine ışık olmak istiyorum diyor efendim. Onun meleksi yüreğine çocuksu mutluluklar yaşatmak istiyorum diyor Hayrullah Bey. Biz iletiyorum. Bana yardımcı olur musunuz diyor. Ben de buradan iletiyorum.
Teşekkür ederiz.
Hayrullah Bey'in böyle bir mesajı oldu. Biz de iletelim kendisine. Bir şey cevap verecek misin?
Ya şükürlerini söyleyeyim. Şimdi bence her insan ışık, kendine ışık olur. Yani ben öyle inanıyorum. Bu işin, yani teşekkür ederek şunu söylüyorum ki hani böyle bir süreçte, yani birilerine ışık olma sürecinde ışık olunacak insanın fiziksel anlamda neyi eksik olup olmadığını çok büyük bir önemi yok. O yüzden insanlara duyduğum sevgiyi bence ya da işte şeyi, hani bu mesela şiir okumak benim için bir zevk, görsem de görmesem de hiçbir şekilde fark etmeyecek bir durumdu. Bu sayede onu bulduğum bir durum. Dolayısıyla
evet, Hayrullah Bey size bu mesajınızı iletti valla. Ben de okudum.
Teşekkür ederim. Öyle bir şey var yani, çok benim için
bazen hakikaten çok güzel bir şey. Eline sağlık.
Teşekkür
Hayrullah Bey bir şakaydı tabii. Yani öyle bir mesaj geldi de Hayrullah Bey'den gelmedi. Yani onu söyleyelim. Sizden geldi.
Bana o mesajı gönderen umarım beni tanımıyordur.
Evet,
teşekkür ederim size de.
Görüşmek üzere. Bugün programımızda öyle sürpriz mesajlar ve konular olacak.
Evet.
Siz bir izlemeye devam edin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Bahar'cığım.
Ben teşekkür ediyorum. Ve eğer şiir konusunda bir teklif olursa değerlendireceğimi söyleyeyim.
Yani şu şiiri, evet arkadaşlar, Bahar'a şu şiiri de oku diye teklifler gelirse ondan...
Ya mümkünse noktalama işaretli ya da işte satır başlı bir şeyler olsun.
Şimdi printer'da biraz satır başını zor istiyormuşum ben neyse. Peki görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. İyi günler. Hoşçakalın.
Evet hocam, bu şekilde programımızın konuk bölümünü bitirmeyi başardık nihayet. Epey uzun sürdü ama konuk bölümünü. Şimdi biraz görme engeller ve bilim diye başlatmıştık. Ona gelelim ama istersen müzik arası verelim.
Müzik arasından sonra gelelim.
Tamam.
Bana. Ben de orada hazırlık yapmam gerekiyor.
Ben de biraz hazırlık yapayım. Ha.
Evet, parçadan sonra buradayız.
Not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Try to explain. When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story.
to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Evet, parçadan sonra buradayız. Engin de bu arada evet, okuyordu bir taraftan.
Okuyordum bir taraftan. Tekrar size bilgiler verebilirim. Bu arada Fatih MP3 sınav denemeleri ne aşamada diye sormuş. Kusura bakma Fatih, cevaplayamadık yoğunluk üzerinde. Ben cevaplayayım. İşte bu Mayıs'ta denedik. Geçen senenin Mayıs ayı içerisinde. Ve ondan sonra da bugüne geldik. Mayıs ayı içerisinde denedikten sonra, yani gen 2011'in Mayıs'ı gibi denemiştik. O zaman şey yaptık ama sonra hiçbir gelişme olmadı ÖSYM'den. Bununla ilgili bu sene tekrar gündeme sokmak istiyoruz ama ne olur, sonuçlar ne olur. O yüzden dilekçeler hazırlandı işte. O dilekçelerden bir tanesi de MP3 sınav, dijital sınav başlıklı dilekçe. Yani üniversiteye girmeyecekseniz bile bu sınava girip o dilekçeleri ÖSYM'ye göndermek faydalı olacaktır. Hani onu belirtmekte fayda var bu noktada arkadaşlar. Evet. Diyelim. Ve bugünkü konumuza gelelim arkadaşlar. Bugün bir görme engelli ve total görme engelli bir biyologla tanışıyoruz arkadaşlar. Yani biyolog yani adam ve aynı zamanda da paleontolojist deniyor.
Paleontolojist evet.
Paleontoloji ne demek? Fosil bilimi demek. Yani birçok canlıyı inceleyen bir bilim adamı ve dünyada, Amerika'da oldukça da tanınmış bir bilim adamı. Adı Gerard. Aslında Jerry Vermice diye yazılıyor. G-E-A-R-T Vermice şeklinde yazılıyor. Jerry Vermice diye bir Amerikan profesör. Bu alanda profesörlük yapmış bir insan. Hani biz burada yani çok komik şeyler tartışıyoruz hakikaten. Şeyle ilgili işte, insanlar acaba şey yapabilir mi?
Dikiş dikebilir mi?
İnsanlar şuraya girebilir mi? Nerelerde çalışabilir falan dedi. Biz de bu yüzden bu konuda biraz buna meydan okumuş kişilerden bahsetmek istedik. Bu arada Gerard C, yani Gerard gibi düşünebilir.
Gerard
diye
okunabilir.
G nokta Gerard Vermeye iş diyebiliriz tam adını. Yani Cahs en azından öyle telaffuz ediyor arkadaşımızın adını. Bunun iki tane makalesi bulmuş Adem abi, sağ olsun. Bunları kısaca özetlemek istiyorum. Bir tanesi kendisinin NFP için yazdığı bir makale. Herhalde bunun tarihi de ya da eski bir makale.
Eski bir makale evet.
Ama biz bugün bunu şey yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şeyi sorguluyor Gerard Vermeye. Acaba diyor, yani insanlar birçoğu, ya bırakın görmeyenlerin şey okumasını, bilim adamı, görmeyenler zaten çünkü bilim adamı nasıl olur? Hani belki fizikçi olur teorik olarak, o da belki. Ama hele kimya, biyoloji kadar görsel şeyleri yapabilir mi? Bu mümkün değil. Yani nasıl kaynakları takip edecek, laboratuvar denemeler deneyecek falan. gibi şeyleri soruyor, sorguluyor aslında. Ve ben bunda bunu cevaplamak istiyorum diyor arkadaşlar. Dediğim gibi katarakt sonucu sanırım 3 yaşı civarında gözlerini kaybediyor. Biz öğretim makaleden aldığımız bilgi o. Ama burada vermeyeyim zaten daha hocam bu yani şey diyor buna vereceğim en yakın cevap diyor ki bilim beni özellikle biyoloji diyor çok büyüleyici bir alan. Hı hı. Heyecanlandırıyor beni diyor yani biyoloji gibi bir alanda olmak bu alanı şey yapmak merak yani bilim mi öyledir zaten yani önce merak ediyor musunuz yani her körde biyolog olacak diye bir şey de yok yani, yani. Böyle bu alanı seviyormuş
ama her gerçekten. Görme engelliğinde herkes neticede görme engelli hani hep deriz ya eşit farklı değil diye neticede görme engelli bir insan yani bunu da her görmeyenin farklı konularda merakları olabilir.
Evet. Gerçekten haklısın hocam. Yani bu anlamda istiyor. Bu da yani küçük yaşlardan başlıyor. Daha hocam Hollanda'da doğuyor. Hı hı. Ve daha 10 yaşında hocam deniz kabuklarıyla ilgileniyor.
Çok
bir
güzel.
Sürü deniz kabuğu ve dediğin gibi o ne dedin sen pine cone'a bir şey dedin ya.
Çam
kolalar gibi şeyleri topluyor. Yani hatta bunların koleksiyonunu falan yapıyor hocam. Tabi ailesinin de desteği önemli. Ve tabi aslında şey baba anne babası da doğa tarihçileri. Onlar da tabi çok da canlıyı yaratığı getiriyorlar. Onlar da topladıkları için onlardan da yararlanıyor tabi hocam. Ve ailesi sürekli onu şey yapıyor. Yani diyor benim görme engelli olmamam şey yapmamadı diyor. Yani bunu engellemedi bunlarla ilgilenmemi o tür şeylerle. 10 yaş civarında hocam Amerika'ya taşınıyor. Hı hı. Ve kendi koleksiyonlarını yapılıyor. Ve bu doğa tarihi dediğimiz şey yani doğadaki canlı tarihi. Yani birçok farklı canlıdan örnekler topluyorlar ki evet. Canlılar nasıl evrilmiş? Yani nereden nereye gelmiş? Geçmişte ne olmuş? Bugün ne olmuş? Aslında yani özellikle bu Vermeer'in en çok ilgilendiği şey canlıları inceleyerek geçmişten bugüne kadar neler olduğunu onların üzerinden işte ne zamanlar sel olmuş bu nasıl bir değişim geçirmiş yani onları inceliyor hocam. Gerçekten çok önemli. Ve tabii ki ailesi de bunun içinde annesi babası ve abisi sürekli onlara hocam kitapları okuyorlarmış ona nasıl nasıl yazıldıklarını neler olduğunu falan ona söylüyorlar. Tabii şey ilkokulda falan öğretmenlerine gelince bu tabii biyolog olmak istediğini falan söylüyor Amerika'da. Klasik tepkilerle karşılaşıyor hocam. Yani tam güzel hevestir geçer. Yani diyorlar işte görmeyen biyolog olamaz. Nasıl olsa diyorlar bu heves gelip geçicidir günün birinde başka bir şeyle değişir.
Günün birinde yani. Doğru şeyi
bulur. Doğru yolu bulur falan da. Ama diyor yani benim biyolog da şeyleri şey yapmasın diyor. Tabii rehber öğretmen de bir gün bakın orada Abraham Nimitz'da da aynı şeyi görmüştük. Ki birçok bizde böyle bir şey olsak Türkiye'de de aynı şey. Hemen şey demiş yani iş bulamazsın sen yani burada biyolog olsan bile. O yüzden diyor sen en iyisi gitme. Ve hatta hocam diğer makalede Kaliforniya'daki görme engeller şeyine burs için başvuruyor.
Evet.
Burs vermiyorlar biyoloji okumak istediği için. Yani realistik bir şey içinde durmuyorsun. Realistik bir gerçekte gitmiyorsun diye düşünüyorum.
Evet.
Ama bu yine de Princeton Üniversitesi'ne girmeyi başarıyor. Çok önemli. Yani Princeton Üniversitesi. Yani kaç kişi buralara girebilir düşünün hocam. Yani ve Princeton Üniversitesi'nde biyolog okuyor. Oradaki ve orada iyi bir akademik destek aldığından söz ediyor. Ve Yale Üniversitesi'nde de doktoraya kabul oluyor. Hocam.
Evet.
Tabii ki diyor biyoloji görüşmeye gidiyor hocam. Tabii bilmiyorlardı diyor. Evet tabii onu şeye götürüyorlar hocam ilk görüşmesinde. Hani bir kütüphaneye götürüyorlar. Bu shell collection yani deniz kabuğu koleksiyonun olduğu yere götürüyorlar. Orada bir müze varmış. İki tane kabuk alıyor ve buna veriyor. Yani acaba biliyor mu acaba bu şeyleri diye. Ve şey bekliyordu diyor. Yani nasıl olsa ben bunların ne olduğunu bilemem. Yani boş bir şey bekliyordu. Kabul edeceğiz. Biyolojinin sana göre olmadığını kanıtlamak istiyor diyor. Ama diyor Allah'tan diyor bütün ben bunları ve bütün şeyleri diyor şey yaptım. Onları gayet iyi bir şekilde anlattım ve bütün ön yargılar böylelikle yavaş yavaş diyor şey yaptık diyor. Gönderdik hevesli.
Ortadan kalktı yani.
Ortadan kalktı. Yani adam nasıl olsa iki tane kabuk göster. Sen bunları nereden bileceksin diye ama o da onları gayet iyi bir şekilde anlatıyor.
Bizde olsa onu da yapmazlar.
Evet, yani bizde, en evet. Kabuk göster. Yani en azından kanıtlamaya çalışmış yapamayacaksın evet. Değil mi hocam?
Yani.
Evet ve doktorasında hocam tabii Yale'a giriyor ve birçok seyahatlere yapıyor. Ve zooloji bölümüne gidiyor Maryland Üniversitesi'nde hocam. Maryland'a. Yani bak Princeton'da okuyor, Yale'da şeyini yapıyor ve Maryland Üniversitesi'nde de zooloji okuyor. Ve 1980 yılında profesör oluyor hocam.
Evet.
Evet tabii aynı zamanda o sıralarda evleniyor. Ve aynı zamanda son zamanlarda jeoloji alanında da Kaliforniya Üniversitesi'nden profesörlük alıyor. Yani hem biyoloji alanında bir profesörlüğü var hem de jeoloji alanında bir profesörlüğü var.
Evet.
Yani görün arkadaşlar. Aslında diyor insanlar şeyi merak eder diyor. Yani nasıl yapıyorsun? Şimdi aslında buradaki şey şu. Ya tamam bunları yaptın da nasıl yapıyorsun abi yani sen tamam yani gibi çok basit diyor. Ben diyor gören arkadaşlarım ne yaptıysa aynısını yaptım. Üç şey. Araştırma, akademik anlatım ve bir dakika ne diyor? Evet araştırma, anlatım ve hizmet verme. Yani hem araştırıyorum hem ders anlatıyorum hem de makaleler yazıyorum.
Evet.
Bu üçü. Yani gören biri ne yaptı dönüyorum. Ve bir araştırma merkezi var hocam. 600 milyon yıl boyunca hayvanların, bitkilerin ve doğadaki canlıların nasıl evrildiğini, nasıl değiştiğini gösteren, bunu şey yapan, araştıran bir araştırma merkezi var aynı zamanda. Ve diyor ki özellikle hocam burada önemli. Ben özellikle diyor daha mezunken diyor laboratuvarda birçok bulduğum kabuk ve hepsinin diyor farklı kalınlıkları veya farklı dokuları vardı. Yani her kabuğun dokunuşunun birbirinden daha farklı olduğunu fark ettim diyor zaten. Hı hı. Hocam. Ve diyor bunları da ki işte bunların bazıları zarar görmüş. Bundan da diyor bu deniz kabuğunu kıran avcı kuşlarından kaynaklanıyor. Onların zarar verişine göre onların kabuklarının şekillendiğini gördüm. Yani onu dokunarak bu şekilde kimi daha kalın, kimi daha ince, kimi daha düz. Anlatabiliyor muyum? Yani dokunup sen de farkı ayırt edersin zaten bir şey.
Evet.
Bir de buradaki avcıların şöyle ve evet. Bir şey diyor yani bu da bu kişilerin kabuklarının farklı biçimde gelişmesinin aslında kiminin daha düz, kiminin daha parlak, kiminin daha pürüzlü olması oradaki avlardan korunmak için kendilerini adapte etme yolları olduğunu keşfettim diyor bu şekilde hocam. Hı hı. Ve Atlantik kıyılarında ve Batı İndistya'da yapılan şeyler mesela tropikal Batı tropikal kıyılarındaki şeylerle topladığı deniz kabuklarıyla hocam.
Hı hı.
Ve Atlantik kıyılarında topladığı şeyler birbirinden farklı dokularda olduğunu fark etmiş hocam.
Evet.
Ve bunları bulduktan sonra şey yapıyor hocam. Tüm bunları bulup Maryland Üniversitesi'ne başvuruyor. Bunu daha araştırayım. Yani bununla ilgili bir araştırma projesi için. Çünkü Amerika'da projeler öyle yürüyor arkadaşlar. Yani siz bir proje geliştiriyorsunuz. O proje için başvuruyorsunuz. Ve oradan fon almanız gerekiyor. Projenize devam etmekte. Ama diyor buna fonu vermişler hocam adama.
Evet.
Ama bunun Indian Ocean dediği şey mi?
Hint Okyanusu
evet pardon. Hint Okyanusu'nda yani alan araştırması yapmam için fon vermeyeceklerini söylemiş. Çünkü bir göl yani nasıl okyanusta araştırmayacak yani. Hani tamam araştırma merkezi destekliyor ama bu konuda gerçekçi olalım. Onun için fon sağlamayacağını söylüyor.
Araştır dediysek o kadar
anlamadım. O kadar da değil yani. Evet ve diyor ki ama ya o da diyor ki yalnız ben tropik okyanusunda zaten bunu araştırdığım için bu projeyi öneriyorum yani. Ben orada alan araştırması yapmadan ne anlamı var yani bu işin noktasında. Evet. Ve daha sonra ikna ediyor yani bir şekilde o fonu alıyor. Ama yani gördüğünüz gibi yani şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mücadele etmeden olmuyor bu işler yani. Evet. Orada da her şey güllük gülistanlık değil. Ama sen bu işi istiyor musun hakikaten? Yani o mesele yoksa tabi burada biraz yöntemsel şeylere giriyor hocam. Bahsedelim mi yoksa bir müzik arası verip öyle mi?
İstersen bir müzik arası verelim.
Evet burada bu genel şeydi. Biraz evet. Daha araştırmaları nasıl yaptığını da müzik arasından sonra şey yapalım. Ama hani şeyi görüyoruz burada hakikaten ne kadar mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ve adam sevmiş ve devam etmiş değil mi hocam?
Hı hı. Evet. Hadi biraz şey çalalım. Deniz denizle ilgili Akdeniz akşamları çalalım.
Onu tamam.
Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bambaşka sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmamak elde mi böyle bir akşamda işte ben böyle bir akşamda Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bambaşka sahilde İnsanlar kol kola sımsıcak coşmamak elde mi böyle bir akşamda işte ben böyle akşamda aşık oldum işte ben böyle bir akşamda aşık oldum işte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Ben böyle bir
Evet. Gerçekten bir taraftan da bakıyorum yazıya, bunun inşallah bir gün çevirisini de tamamen koymak lazım, bence güzel bir yazı. Evet. Deminden nasıl yaptığını göstererek, demin dedik ya, önce araştırma yapıyor, makaleler yazıyor, anlatıyor bunları. Bunların hepsini kısa kısa açıklamalar yapmış kendisiyle ilgili. Çünkü araştırmalarda diyor ki tabii ki ben birçok kıyılara giderken, Afrika kıyılarına bilmem nelere giderken yanında partnerlerim var. Yardımcılarımla da gidiyorum oralara. Onlar bir şekilde şey yapıyor diyor. Ama şey de vurguluyor. Yani zaten hangi akademisyen gitmez ki? Yani biliyorsunuz bir gün akademisyen olduğunuz zaman mutlaka asistanlarınız olacak. Onlarla belli şeyler yani, olacak. Evet. Yani senin orada yorumlaması gereken kişi sensin. Yani yoksa oradaki travel işini halletmesi gereken kişi sen değilsin. Bunu özellikle vurguluyor. Ve tabii ki bakın arkadaşlar, şunu özellikle vurgulayayım. Bu adam bunu ne zaman yazmış bilmiyorum ama bilgisayarın falan çok olmadığı dönemlerden bahsediyor. Şimdi adam nasıl kullanıyor? Yani diyor ki ben gidiyorum mesela kütüphanelerde, müzelerde geçiriyor günlerim. İşte gerektiğinde o okyanuslardan datalar topluyorum. Onların hayvanların şeylerini falan bana bir şekilde ya dokunuyorum ya büyükse çiziyorlar bana onları bir şekilde, kabartılı şekilde orada yazıyorum. Ama en çok yaptığı mesela daktilosu. Braille, en çok Braille kullanıyor adam. Perkins daktilosu varmış adamın. Ondan ve hatta bazen laboratuvarda tabletle de notlar alıyormuş. Mesela bir makale okuyorsa o makalenin önemli bölümlerini falan notlar alıyormuş. Geri bazen o tabloların tamamını notlar alıyormuş. Bu şekilde onları anlayacağı şeye geçiyorum. Peki şey söylüyor mesela, bugün için bize komik geliyor ama yani o yüzden her şeyin teknolojiyle de ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Makale yazacak hocam. Yani önce makaleyi daktiloyla Braille yazıyormuş taslak olarak. Ondan sonra onu normal daktiloya geçiriyor. Nedir o? Ne deniyor daktilonun adı ya?
Ne? Perkins mı?
Yok, normal daktilo şey var ya, onunla işte bildiğimiz 10 parmak daktiloyla geçiyor.
He.
Düzgün halini. Ondan sonra da bu düzelttiriyor bir asistanına ve bu ilgili makaleleri görüyor. Birçok makale bu şekilde şey yapmış. Ve birçok ders anlatmış. Matematikten, evrimsel biyolojiye, hayvanların tarihine, bitkilerin şeyinden kadar bir sürü dersi introduction, yani giriş seviyesinden ileri düzey seviyesine kadar anlatma şansı da var olmuş. Yani birçok bu şeyleri anlatabiliyor ve o şekilde devam eden bir hayatı oluyor.
Hı hı.
Özellikle bu anlatımlarda mesela birçok öğrenci onun şeyinde doktorasını tamamlamış. Yani doktora tezini yönetmiş birçok öğrencinin. Yine birçok öğrenciye tezlerinde yardımcı olmuş. Yeni servisler vermiş işte fon almak için falan. Ve önemli bir şey var burada. Yani bir görmeyen olarak kendisi de eğer diyor. Burada tabii ki bu işlerin riski yok mu? Var tabii. Her işin olduğu gibi bir bunun da riski var diyor ve güzel bir cümle kullanıyor. Yani eğer siz doğayı anlamak istiyorsanız onu birinci elden tecrübe etmeniz, deneyimlemeniz gerekiyor. Yani yoksa bunu anlayamazsınız diyor. Ve bunu nasıl Türkçeleştiririz bilmiyorum. Life without risk is a life without challenge diyor. Yani risk almadan risk yaşamın heyecanı da yoktur. Aynen. Zorlama da olmaz.
Risk
yani,
almadan yaşama meydan okunmaz gibi bir şey.
Evet, risk almadan yaşama meydan okuyamazsınız diyor. Elbette ben de birçok risk yaşadım. Zaman zaman Afrika ülkelerinde polis benim partnerlerimi beni kaçırıyor sandı, tutuklamaya çalıştı falan. Hani öyle bir sürü şey yaşadım diyor. Hı. Yani çok çünkü seyahat etmiş. Birçok okyanusta bizzat araştırma yapmış. Yani oturup bir köşede çayını içmemiş adam yani gerçekten. Ve şey diyor hocam, görmeyen birine yani eğer yapmak istiyorsanız diyor, sadece gören birinden farklı bir şey söylemem, şöyle diyor, önce diyor yapacağınız işi sevin, yani yapmak istediğiniz şeyi sevin ve çok çalışmaya hazırlıklı olun ve küçük başarısızlıklar olabilir, yani bazen yapamamanızdan veya insanların size diyebileceklerinden cesaretinizin kırılmamasını sağlayın diyor hocam ve diyor birçok risk almaya da hazır olun diyor. Birçok matematikçi, temel matematikçi ve şeyler diyor zaten bu riski alabilir diyor. Yani burada çok önemli detaylardan bir tanesi, özellikle söylediği şeylerden bir tanesi. Şu an iki tane profesörlü olan bir insandan söylüyoruz. Hala yaşıyor anladığım kadarıyla. Çünkü 2012 yılında yapılan bir röportaja şimdi geçeceğim kendisiyle. 60 yaşında diyor doğru röportajda. Onu da hangi dergi yapmış? Earth Magazine diye bir dergi yapıyor arkadaşlar. Yeryüzü dergisi diye bilimsel bir dergiden yapılan bir röportaj var. Orada da aslında biraz şuradan biraz hocam gideyim ondan da. Bu arada saatimiz kaç? Evet.
12 dakika var yayınımızın bitmesine.
Şimdi buradan birkaç şey bulmak istiyorum da hocam. Çünkü önemli örneklerden bir. Ha, paleontoloji olarak, yani burada bu biyolog olarak aslında geçiyor ama daha kesin paleontoloji, yani buradaki makalede vurgulanan şeyi. Yani fosil bilim, taşil bilim diye de geçiyor Türkçe sözlüğe baktığımızda. Taşil bilim gibi bir anlamı da var. Özellikle bu hayvanların şeyini yapıyor. Bakın neler yapmış. Ve daha 4. sınıfta hocam. Öğretmeni buna şey verdiğinde bu deniz kabuklarını çok seviyor ve onların kabuklarının dokularından bunlar niye acaba farklı falan diyor. Bakın akademik olarak ne gibi başarılarda bulamış. Mesela okyanusların asitinin artması üzerine çalışmalar yapıyor. Mesela niye okyanus asitleri günümüzde endüstri devriminden sonra %30'dan fazla artmış ve bunları neden artmaya yapmış? Onların şeylerinden de ilgileniyor. Ve birçok biyoloji şeylerine ilgileniyor. Ve şey diyor ki mesela bu deminki şeyi diyor ki, mesela hocam demin bunu bulduğu bu teori buna çok büyük ödüller kazanıyor diyor. Eğer bir kabuk ne kadar kalın ve dokusuzsa ve bunun avcı bir şey tarafından tutulması o kadar zor olur ve onun şey yüzeyi, parlak yüzeyi de şey ol, daha hızlı kaçmasını sağlar. Ve bunu anlamanın en önemlisi, bunu diyor bir kişi görerek algılayamaz. Yani yalnızca gözleriyle buna baktığın zaman bunu o kadar kolay algılaman mümkün değil. Bunu doğru bir şekilde ellemen lazım. Yani önemli ona. Ve diyor ki bir şey diyor, kabuğu tutuşunu izlemek diyor bu vermicenin hocam diye. Bir köpeğin burnuyla rüzgarı izlemesi gibi bir şey diyor. Yani kokuyu alırken o kokuya gider ya. Evet. Aynen o elleriyle o şekilde bütün öyle bir inceliyor ki sizin bir şekilde kaçırabilme olasılığınız olan veriye şey yapıyor hocam. Ve ellerini öyle bir örümcek gibi yayıyor ve bütün geometrisini, her şeyini alabiliyormuş hocam. Yani aslında bir görmeyen için şaşırtıcı değil mi? Yani gerçekten her şeyi tam
engelli. Yani evet. Zaten görme engelli. Yani hayatta günlük hayatında birçok şeyi dokunarak yapan biri olduğu için.
Evet.
Yani böyle bu tür bir bilim alanında gelişme sağlaması, kendini geliştirmesi de gayet mantıklı.
Mesela şey, bir tane bazı bununla ilgili arkadaşları da, meslektaşları da bir şeyler anlıyor. Mesela David Lindbergh hocam yine bir tane deniz kabuğu gibi bir şey göstermiş. Yani bu ne olabilir sence falan diye sormuş. Yani bence şu demiş. Ama vermiş demiş ki ya bence o değil, başka bir şey demiş. Çünkü onun üzerinde böyle küçük şeyler var. Yani senin dediğinden farklı, küçük rib diye bir şey diyor. Küçük huni gibi minik böyle damarlar var. Tamam mı? Çok büyük damarlar var diyor. Ve David Lindbergh diyor ki ben bunu mikroskopla baktığım halde o damarları görememiştim. O dedikten sonra fark ettim orada damarlar olabildiğini. Yani şeyi anlatıyor. Yani her şeyi göre şey yapmasından Ve Jim Porter çok ilginç bir şey anlatıyor. Onun bir araştırma şey yapması hocam. Bu sefer de şeye gidiyor. Panama'daki yağmur ormanlarına gidiyorlar hocam. Evet. O şeyle birlikte. Diyor ki bizim Vermiç, ben bir saat buralarda manzarayı izleyeyim, sen git gel diyor. Bir yerde duruyor işte oradaki kuşlar falan galiba. Yağmur ormanı olunca kuş cemiyeti. Porter geri geliyor bir saat sonra gittiği yerden. Vermiş o bulunduğu yerdeki tüm, yani duyabildiği tüm şeydeki doğadaki kuş, hangi kuşlar var, neler var, hepsinin şeylerini söylüyor ona. Şunlar şunlar var diye. Ve diyor ki şu diyor benim yukarıdaki çiçeği türü ne, ona bir baksana diyor asistanına, soruyor, tamam mı? Asistan diyor ki orada çiçek miçek yok kardeşim, yani bir şey yok orada, çiçek falan yok diyor. Sonra Vermiş diyor ki bak orada bir sürü arı var üzerinde, oraya bak. O arıların olduğu yerde. Bak bir sürü arı onun üzerinde örtüyor diyor. Ancak o zaman baktığı zaman anlıyor. He diyor yani. Şey yapıyor. O şekilde. Yani sesin, dokunmanın, kokunun ve diğer duyu organlarının şey yapmasına şey yapıyor. Yani o şekilde. Ve karısı tabii çok yardımcı oluyor. Onun elinden tutup tüm şeylerine, neye istemediği, yani görmek istediği şeyleri ellemesine, dokunmasına yardımcı oluyormuş hocam. Bu şekilde bir şekilde devam eden bir yaşam var. Yani gerçekten şu önemli, bence önemli, iyi biriyle başlamışız. Gerard mı adamın ne? Jared diyeceğiz değil mi?
Jared diye.
Jared şey yapmış yani, gerçekten kör gibi algılamaya çalışmış. Gören gibi, biri gibi yapmaya çalışmamış. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar dokunup, Braille alfabesini kullanıp, gerektiğinde daktiloyu kullanıp, evet, buraya kadar yükselebilmiş ve gerektiğinde tabii ki yardım almış. Hepimiz alacağız. Yani öyle bir şey yok yani tamamen. Ama o şeyi, işte ben hep onu savunuyoruz hocam. Hani körlüğü kabul etmek nedir, değildir falan diye. Hı hı. Başka akademisyenler de var. Hiç onu hesaba bile katmıyor. Halbuki o körlüğünü bir avantaja çevirmeyi başarmış,
evet,
burada.
Evet.
Ya avantaj
aslında, aslında her alanda. Hı hı. Ne bileyim. Şimdi düşününce, sen anlatınca. Hı hı. Yani otomobil tamiri olur. İşte terzilik olur. Başka bir şey. Bilim alanında olur. Hı hı. Mutlaka o alanların görme engellilerin kullanabilecekleri bir takım verileri vardır.
Kesinlikle. Yani
şöyle illaki de illa da görme engelli kendini çok görsel bir şeyde de geliştirmek zorunda değil orada. Yani mesela bu paleontolojinin yaptığı gibi dokunsal kısmıyla ilgili bir şey geliştirir. Ne bileyim başka bir moda tasarımcısı işte görme engelli. Belki daha değişik bir tarz yakalayacaktır dokunarak geliştirdiği için. Ya mutlaka ortaya çıkacak bir şey.
Aynen,
var.
Aynen yani şey hayatımızda gözün hiyerarşisi, yani geçen de öyle bir ders de vardı. Çok fazla önemsiyoruz.
Evet,
yani
evet
göz,
işte.
Anlatmaya her şey yalnızca gözle yapılırmış gibi geliyor.
Anlatmaya çalıştım, tam da oydu işte.
Her şey yalnızca gözle yapılır. Öyle, mesela ben şeyden biliyorum hocam, bizim bir şey var. Anlattım, ben burada mı anlattım bilmiyorum. Şey GTM'de bakıyoruz mesela, bizim sekreterimiz diyor ki hep dalgalar şey, şu dalga şurada yükselir sesi. Ulan sen onu duyuyorsun zaten sesle. Anlatabiliyor muyum? Yani görsel olarak da dalga veriyor ama birinci sestir aslında, ama onu da orada bile gözle yararlanmaya çalışıyor. Halbuki orada senin kaynağın verin
aslında
ses.
Yani bir hafta da onunla ilgili bir araştırma yapalım. Audio engineering diye bir şey var. Ve görme engelliler bu alanda epey geliştirebiliyor kendini.
Kesinlikle
ses
hocam.
Ses mühendisliği.
Çünkü şöyle bir durum var. Görmeyen, doğuştan görme engelliyse veya yıllarca görme engelli kaldıysa, doğal olarak hani bu altıncı his falan değil yani, öyle bir şey söylemiyoruz. Bakın orada karıştırmayın. Gönül gözü açık gibi bir derdimiz yok arkadaşlar. Gönül dokunması açık desek daha iyi olur bence. Yani gerçekten tek dokunma değil. Dokunma, duyma, ikisinin bir arada olduğu mekansal algı.
Koklama.
Yani, evet. Bütün bunları ama bunları kullanmaya karar verirseniz bir anlamı
evet,
var.
Evet, yani.
Aslında herkes de var. Yani bu şimdi adamın dediklerini anlatırken siz de dokunduğunuzda Mesela geçen Leventler bir şeye gidiyorlar hocam. Müzeye gidiyorlar. Şeyde İTÜ'de şey bilim müzesi gibi bir şey varmış. Beraber gitmişler ne var ne yok falan diye. Orada Yunus diye bir arkadaşımız vardı. Şey diyor. Burada abi diyor bak diyor, burada bir diyor altıgen diyor bir şekil var diyor. Tamam mı? Altta dikkat ettin mi? O rehber şaşırmış. Bunu ilk kez siz fark ettiniz biliyor musunuz? Bu kadar insanın içinde demiş. Bu kadar insan geliyor buraya. O altta. Çünkü sadece dokunularak o şekilin orada öyle olduğu algılanıyor yani.
Tabii evet. Şimdi şöyle bazen yani ben şimdi görsellik tam bilmeden de düşünüyorum. Şimdi bazı şeyler oradaki görsel ayrıntılar aslında esas ayrıntıyı gizleyebiliyor. Aynen. Yani onun algılanamamasına sebep olabiliyor orada. Kaçırabiliyor görenler bunu.
Aynen yani bu hani görmemek daha iyidir görmek daha kötüdür de demiyor. Böyle yok, de yanlış anlaşılmasın yani.
Yani aslında şöyle bir sonuca varılabilir. Duyu organlarımızdan hiçbiri diğerinden üstün değildir.
Değildir. Yani sadece birinin yokluğunda diğerlerinin de yani önemini şimdi şey değil hani tamam görmüyorsun değil mi? Gözü kullanamıyoruz. Bir şey demiyoruz. Ama bu bir taraftan da sana hakikaten şey açısından diğer duyu organlarını daha iyi kullanma yönünde avantaj sağlayabilir. Kullanırsan ama.
Tabii.
Yapana yani. Yoksa hani ben o yüzden diyorum yani her insanın belli bir kapasite gelişimi var. İşte bu adam hakikaten bunu kullanmış ya. Ve orada şey anlatıyor. Bir yerde diyor ki iki tane diyor işte, demin onu bulamadım. Örnek aldı diyor. Bak diyor bu örnekte burası daha parlak falan. Şey yapıyormuş. Adam toprakları kazıyormuş elleriyle hocam ya. Benim ellerim hep açıktır diyor mesela Vermiş. Benim hep ellerim açıktır diyor. Ne gelirse incelerim diyor. Yani
doğru. Çok, çok mantıklı. Ben mesela şimdi o adamı düşününce kendimi düşünüyorum. Ben mesela denize gittiğim zaman yazın memleketimde ya da bir yerde kuma oturduğum zaman kumda beklerken rahat duramazdım yani. Elimi illa kuma bir çukur açıp içinde ne var ne yok inceleyeceğim. Oradan midye kabuğu bulacağım. Yok bir şey bulacağım.
Aynen. Ve adam bunu yapmış. Kumlara eşelemiş hocam. Bir sürü şey öyle kendisi buluyormuş oradan. Diyor yani bir köpeğin koku rüzgara burnunu dikmesi gibi elleriyle bunu bir şey haline getirmemiş ama biz ne yapıyoruz öyle her yere elleme. Hani başkalarına hatta kınarlar öyle. Tamam ne yedin sağa sola sıkıyorsun bilmem ne. Senin ellerin aslında büyük bir avantajın. Braille alfabesini okuyabilmek bile bence yani tabii ki şey kastetmiyorum. Sonradan gözlerini kaybetmiş arkadaşlar zannediyorum. Braille alfabesini okumak bile başlı başına müthiş bir parmak hassasiyetidir. Tabii. Bence. Öyle kolay değil yani baktığınızda. Yani öyle tuttuğunda herkesin yapabileceği bir şey değil o anlamda. Bu bir avantajken bunu yok sayıp ya yok ben işte onda yapam. O yüzden yani günümüzde bunları sürekli tartışmamız işte o kişi onu nasıl yapacak, müziği nasıl okuyacak, buraya nasıl gidecek gibi şeyler gerçekten komik geliyor. Adam bunu yaparken bir hocam teknoloji yok. Daktilo ve tabletle yapmış ya bütün işleri.
Kaç yıl önce yapmış yani.
Daktilo ve bugün bilgisayarlar bugün adam yaşıyor. Acaba bugün sorsak gerçi bazı insanlar biraz da muhafazakar oluyor. Hala Perkins'i kullanıyordur büyük ihtimalle de.
Abi şimdi bugün teknoloji öyle bir gelişiyor ki mesela bir tane cihaz var arkadaşlar. Bahsetmişimdir belki yayında ya da Engin Almanya'da iki izlenimlerini yazarken bahsetti hatırlıyorum. Buna bir sürü parça takarak değişik ölçümler yapıyorsun yani.
Ha tabii yani kimya laboratuvarında artık. Evet, yani o gün adam bunu 70'li yıllarda başarmış deneyler yapmış. Okyanusların altına gidip araştırmalar yapmış oralarda. Su altı deneyleri yapıyor falan. Biz burada bugün acaba görme engelli Osmanlıcayı yapar mı yapamaz mı? Bunun tartışmasına giriyoruz. Hakikaten üzücü yani. Ve bunları benim üzüldüğüm bunları başkaları tartışabilir. Kendi içimizde bunlara karşı çıkıyoruz. Maalesef işte bu. Ya bırakın adam yapmak istedim. Yani şey değil işte. Kendi içimizde bunlara karşı çıkıp kendi içimizde onu desteklememek
kötü. Yapmayabilirsin. Yapmayabilirsin. Bari yapana engel olma. Öyle bir şey de var.
Evet Fatih diyor ki bu adam hakikaten çok ilginçmiş. Çok takdir ettim. Keşke tanışma şansımız olsa diyor. Hakikaten hocam ya.
Evet.
Adama yazsak acaba bir gün bize konu kurulur.
Hakikaten bir yazıp konu kalmaya çalışalım.
60 yaşında falan diyor. Demek ki o kadar da yaşlı değil yani 60'da. Evet. Daha yapacağı şeyler diye. Veya ben mi yanlış okudum bilmiyorum. Öyle diyor. He's now 60 gibi bir şey.
Bir araştırırız. Okay. Eğer yazarız, konuk da olmak isterse deneyimlerini anlatır. Çok da güzel olur.
Ya bence çok önemli. Yani evet. Gerçekten ben de sağ ol hocam. Çok güzel bir konuyu da bulmuşsun. Adem abi buldu, ben okudum arkadaşlar, sadece araştırma yapan Adem abi, tekrar söyleyelim. Ben varolunu okudum. Ama gerçekten en çok sevdiğim, çünkü burada da bazı akademisyenler var ama elden gelirse kör olduklarını hiç göstermemeye mısıtlar yani. Bu adamsa aksine ve gerçekten Türkiye'de bir kişi böyle bir alanda okumak istese git derler. Yani. Akademisyenler seni evine kadar kovalar herhalde yani bu konuda. Siz çok fazla komplekslisiniz bile, öyle diyorlar ya. Öyle her şey. Gerçekçi olalım. Ben şey oldu hocam biliyorum. Bak çok ilginç bir örnek aklıma geldi. İstanbul Üniversitesi'nde bilişim fuarındayız, tamam mı? Hı-hı. Geçen Ekim'de oldu ya. Evet. Sen öğleden sonra gelmiştin.
Ben öğleden sonra geldim ben.
Sabahtan işte bir tane Belçika'dan bir kadın gelmiş. Anlatıyor, tamam. Ben dedim ki ya peki, ben dedim burada fizik, kimya, biyoloji bölümlerine gitmek istersen buna bana ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz falan diye sordum, tamam mı? Hı-hı. Oradan bizim bir Türk hoca atladı hocam. Dedi ki ya dedi gerçekçi olalım biraz dedi ya. Böyle sorular niye soruyorsunuz dedi. Sen dedi mikroskopla nereden göreceksin dedi şeyleri dedi. Dedim ki siz mikroskop olmadan onları görebiliyor musunuz ki, sanki bana söylüyorsunuz dedim ya.
İyi demişsin.
Ki yani bak, mikroskopla bile göremediği şeyleri burada tam onun üzerine gelmiş ya, o damarları elleriyle fark ediyor.
Yani.
Anladın mı? Göz bazen yanıltıcı da olabilir.
Yani. İşlerine geldi mi sizin elleriniz çok hassastır. İşe gelmedi mi sen nereden göreceksin onu?
Aynen. Sen öyle onu görebileceğim mi dedi mikroskopla falan sanki. Yani mikroskop da sonuçta bir alettir değil mi hocam?
Evet.
Ya aynısının belli şeyleri dokunsal şeye çevrileceği yapılamaz mı? Veya yok,
gayet
belki de var.
Yapılır.
Yani büyütülükçe yapılır. Yani evet. Sonuçta o da bir alet. Sen de gözünle bakıp görmüyorsun zaten yani. Onun ne olduğunu.
Aynen.
Ancak o mikroskop onu kat be kat büyüttüğü zaman görüyorsun.
Yani nasıl mikroskop arada onu görmeni sağlayan bir araçsa, benim de ona dokunmamı sağlayan bir araç geliştirilir.
Yeter ki hani bunun üzerinde duralım yani.
Mikrostaç.
Mikrostaç aynen. Güzel, az da güzel oldu. O yüzden Vermiyeç gerçekten ben çok beğendim.
Evet, kesinlikle.
Adamın kullandığı yöntemler çok ilginç. Özellikle dokunarak ve bununla ilgili teoriler geliştirmiş adam. Şimdi dediğim gibi bunu gören birinden bekleyemezsin. O teori geliştirme, çünkü o bakış açıdan bakmaz olaya.
Evet.
Ya bunun kabuğu daha kalın. Ha bu demek ki bu algıların içine kadar girer. Bakmaz yani o noktada. Her şey ölçümde değil. O yüzden gerçekten. Hı hı. Bu arada biz lafı uzattık, şeyden uzattık. Mustafa şey yazmış arkadaşlar. Ya yarın sınavım var, programa çıkamayacağım yazmış. O yüzden biz de rahat rahat programı uzattık ama bu görme engeller ve bilim köşemize inşallah devam edeceğiz. İncelememizi istediğiniz kişiler olsun. Siz de şey yapın. Adem abi de senden de yeni kişileri bekliyoruz.
Evet. Yeni kişilerle.
Ama hakikaten güzel bir konu oldu. Jared Vermiyeş. Kendisini buradan saygıyla selamlayalım diyorum. Yani böyle insanlara selam olsun diye şapka çıkarıyoruz. Farklı insanları burada konuk etmeye, gıyabında konuk etmeye devam edeceğiz. Belki de canlı konuk edip. Sadece ben şey söylüyorum arkadaşlar, görmeyen gel arkadaşlar. Bizi bugün burada dinliyor olabilirsiniz. Belki daha sonra indirecek, dinleyecek olabilirsiniz. Şeyler gider ama vizyonunuzu biraz geniş tutun ya, ne olur. Takılmayın yani, Osmanlıcayı yapar mıyım? O bölümü de okur muyum, okumaz mıyım? Kör müdür, nasıl olacak gibi.
Yani vizyonumuzu geniş tutmazsak arkadaşlar, yapılan bir deney var ya, her zaman anlatırlar, pire deneyi. O olaya benzer olay. Yani şişeyi kapatırlar, biz kafamızı vurup vurup döneriz, sonra deriz ki ne gerek var, kafayı vuruyorum zıplamaya, ne gerek var ya deriz.
Aynen.
O yüzden hakikaten olaya geniş bakmak lazım. Kesinlikle. Onlar şişeye kapak koysa bile kafayı vurarak o kapağı yukarıya fırlatmanın yöntemlerini geliştirmemiz lazım.
Aynen. Yani en tehlikelisi bizim buna inanmamız çünkü.
Evet.
Biz inanırsak yapamayacağımıza, yani herkes her köy biyolog olabilir de demiyor, adam da demiyor zaten. Bilim zaten herkesin yaptığı bir şey. Görenler de hepsi yapmıyor zaten.
Hayır canım yani.
Ama yapmak isteyene sadece sen körsün diye engel oluyorsak o en büyük hatadır. En evet. Büyük cinayettir ya. Çünkü o kişi bu alanda belki bir şeyler kanıtlayacak. Bu adamın tabii ki çevresi çok önemli. Yani annesi babası çok yardımcı olmuş. Kardeşi sürekli büyük ihtimalle maddi durumu iyiydi falan. Bir sürü şey sayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Buna rağmen bile bir sürü zorluklar yaşamış. Evet. Belki çok daha beterini yaşayacağız. Ama hakikaten şey de önemli. Ben biraz o noktada romantiyim. Siz bu olayı gerçekten seviyorsanız, yapmak istiyorsanız ve idealistseniz onları öyle ya da böyle aşarsınız gibi geliyor ya. Yani aşma şansınız yükselir en azından. Önemli bir kişi bir şey istiyorsa yapacağım diye sonradan sen ona yok sen körsün yapamazsın demek çok büyük bir hata bence. Evet. Ve böyle yönlendirmemek de lazım. O yüzden bize hep şey soruyor. Üniversite sınavları öncesinde ÖSYM'de bir şey yapalım. Diyelim ki körler sadece şu bölümleri seçerse daha iyi olur. Önde bulamaz. O yaşlardaki insanların niye sen şeyini kırıyorsun değil mi hocam? Yani. Sen böyle dedin yüzünden adam yapmayacak belki. Ya bilmiyorum hani o anlamda vizyonu geniş tutunmak kastımız var. Ya yalnızca biz tarihçi, hukukçu, psikolog, sosyolog olmak zorunda değiliz ya. Bunlar da tabii ki önemli meslekler yani ona bir şey demiyorum ama başka meslekleri yapmak istiyorsak da bu utanılacak ya da macera perest bir durum değildir. Hakikaten ama tabii sırf yani ben öyle televizyonda gördüm çok güzeldi diye değil. Üzerinde çalışıyordu. Adam yıllarca kabuk toplamış hocam. Koleksiyonlar tabii, yapmış
falan. Yani belki de bir süre şey demişlerdir yani. Bu adam da salak. Hep kabuk topluyor.
Demişlerdi tabii. Öğretmen de demiş ki ya işte oğlum bırak sen bu işleri bak ne güzel şey var. Düşün üniversite yani görmeyen enstitülerden biri burs vermiyor adama. En büyük evet. Kötülüğü kendi yapıyor başkalarına burs veren. Sen ne yapıyorsun biyoloji mi okuyacaksın falan diye. Evet.
Ben bu anlamda işte NFB'yi çok seviyorum. Bak bu tür insanları sayfalarında hep bilgi veriyorlar bu tür insanlarla ilgili. Hı hı. NFB biraz böyle ufuk açıcı bu anlamda.
Evet gerçekten bence de çok önemli. Çok da güzel olmuş bu yazıları toparladıkları için.
Evet.
NFB'yi ben de o anlamda seviyorum. Çünkü bu noktada çok en azından bizim duruşumuza çok yakın.
Yakın evet.
Duruşu olması.
Evet, kesinlikle.
Ama maalesef birçok insan da bizi salakmış da macera perest bunlar. Ne uğraşıyorsunuz kardeşim? Masa başında oturmak kolay. Siz rahat yapıyorsunuz. Öyle anlıyor. Bırakın biz macera perest olalım ama böyle insanlar da yok değil. Yani biz bunları işkembe kübradan sallamıyoruz arkadaşlar. Onu buradan söyleyelim. Evet, evet hocam ne yapalım? Bitirelim bir programı.
Bitirelim hocam yavaş yavaş.
Evet. Yani daha çok o kadar çok insan böyle konuları konuşuyor. Daha çok insan kendi motivasyonunu dağıtıyor biliyor musun?
Şöyle evet, doğru kesinlikle katılıyorum sana.
Yani gerçekten o yüzden güzeldi. Evet. Bugün bir iPhone, iPad tanıtmadık. Ama biz araştırma yapmayı da özlemiştik. Evet, biraz onlara evet. Da girelim dedik.
Aslında arkadaşlar açık söylemek gerekirse biz kendimizi biraz ne yaptık? Kendimizi motive ettik diye. Araştırmayı özlemişiz hakikaten ya. Geçen Engin'le konuşurken ya biz de araştırma yapmadık bu ara. Bir şeyler araştıralım. Canımız araştırma yapmak istiyor falan dedik.
Tabii ki bizim online'de de belki onları toplamak lazım. Nelerle ilgili araştırmalar yaptık bugüne kadar. Mesela rehber köpeklerle ilgili konuştuk bir ara.
Evet, evet.
Bunları
yine bu aralar onlarla ilgili
yine tartışmalar oldu. Guide Horse mesela o programı belki çıkarıp bir daha insanlara evet. Göndermek lazım.
Hı-hı.
Çünkü hep şey kapsamlı. Bir hafta geldi John Locke döneminden çıkıp hadi tanıtımlarımızı da gördünüz birden açılsa ne olabileceği üzerine araştırma yaptık.
Evet.
Bir seferinde Öjeni üzerine ki bence o çok güzel bir programdı. Evet, Öjeni ile ilgili
kesinlikle.
Çok güzel bir programımız oldu konumuz. Yani o dönemler baya böyle değişik zamanlarda araştırma yapıyoruz. Bu senede görme engeller ve bilim konusunda portrelere yer vermeye çalışacağız size. Yabancı portreler olacak. Türk mesela Fatih Helin Keller'dan da bahsetti. Ondan da bahsederiz belki.
Hı hı.
Ama bu şekilde bu tür portreler biraz daha farklı bir şeyleri burada amacımız Azmin Zafer'i falan anlatmak da değil. Onu söyleyeyim yani. Arkadaşlar. Yani o tür şeylere girmek istemiyoruz. Buradaki derdimiz.
Yani belki şey de olabilir. Hani bir takım şeyleri denemiş ama başarılı olmamış kişi de olabilir. Denemiş ya, en azından yani.
Bence de orada önemli olan hakikaten denemek. Denemekten korkmamak yani.
Evet.
Peki hocam ne yapalım programı yavaş müzik yavaş.
Verelim
bir
sonra.
Müzik verelim. Müzikten sonra da programı müzik sonrasında bitirmiş olacağız. Aha. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Bilmiyorum bugün kimler buradaydı. Fatih ve Atakan'ı gördük bize yazıyordu. Hayrullah Bey buradaydı. Gülçin Hanım buradaydı değil mi? Değişik konuklarımız vardı. Göksel bir ara yazdı. O da teşekkür etti, tebrik etti o parodimizden dolayı. Bu arada arkadaşlar neyse onu açıklamamıza gerek yok. Başka sürprizlerimiz olabilir haftaya programlarımızda diyelim. Evet. Ve iyi geceler diliyorum.
İyi geceler diliyoruz.
Deli deli akan suların hasretinde genç bir kadın gibi kıvranır toprak. Şehrin kirli şamatasından uzak, umudu üryan, aydınlık, yalansız ve yiğitçe teke tek bir dövüştür seni yaşamak. Teke tek bir dövüştür seni yaşamak. Köleliğe ve intihara dair ne varsa, gözyaşlarında birikip duran hem kederli yaralı gelinlerin, hem gurbete giden erkeklerin kahrı, yani öfke ve kin, yani acının tırmanı, hıncır kurşuna dizilenlerin, kelepçe kullarında inanlıkların, mahsus mahal dedikleri zindandan barbar sultanların saraylarına doğru kahpece vuruşanlara inat, sapına kadar erkekçe, yalana dolana sapmadan teke tek bir dövüştür seni yaşamak. Sana ben aç çocukların gözlerinde vuruldum. Damarlarımı kanatarak geçiyorum toprağın. İçimde hırçın bir başak gibi atıyor sevdan. Öfkeyi kınından soyuyorum. Demek istiyorum ki çevremde sekip duran dünyanın sevincidir. Çünkü köleliğin yasından benim nişanımda isyanın yüce destanı görecektir. Baş kaldıran yığınların coşkusu gece seninle ışıyacak. Seninle kırılacak sabahın harcı. Sevdalıyım, sevdalıyım sana. Irgatın bağrından sökülen şafak.